Bu bir tekrar yayındır.
Murat Özen, Ahmet Konanç ve Yakup Çınar'la üçü bir arada başlıyor.
Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Herkese merhaba. Radyo Gol'e hoş geldiniz. Üçü bir aradaya. Ben Ahmet Konanç. Murat Özen sen de hoş geldin.
Hoş bulduk abi.
Yakup'u göremiyoruz ama Yakup yine kaçtı.
O genelde böyle abi ya. O olumsuz Galatasaray'la ilgili olumsuz şeyler dönmeye başladığında Yakup Çınar'ı yayına getiremiyoruz. Çünkü sen onu eziyorsun.
Öyle mi diyorsun?
Net. Net.
Bugün Erden Timur'un basın toplantısını bahane etti.
Erden Timur ağlamış herhalde.
Erden Timur ağlayarak veda etmiş. Kimileri de Erden Timur kaçtı diyor. Yakup Çınar da kaçtı bugün. Birazdan Yakup'u bağlayalım lütfen. Yakup kardeşimizden oradaki havayı bir alalım. Erden Timur neden ağladı? Herhalde Dursun Özbey'i ben çok dinlemedim Erden Timur ama.
Ben de çok dinledim.
Bayağı eleştirdi galiba değil mi? Cihan sen Galatasaraylısın.
Evet eleştirdi.
Eleştirdi. Beni hani dışarıya değil de içeriye eleştirdi herhalde.
Yani arkamda çok durmadılar dedi. Ben de istemiyordum. Taraftar da gitmemi istemiyordu.
Ne yapmaları lazımdı Erden Timur arkasında durmak için? Ne yaptı da Dursun Özbek arkasında durmadı mesela?
Ya sanırım bir ara Sayın Ali Koç Erden Timur'u hedef aldığı
zamanda. Tamam Dursun
zamanda...
Özbek de zehir zemberek açıklama yaptı. Erden Timur
yok,
ne istiyor?
Canım, yalnız bırakın.
Böyle bir tahta ben... oturtup omuzlarda sürekli her gün taşınmayı mı istiyor Erden Timur mesela? Ne istiyor çok merak ediyorum. Ben Dursun Özbek'i eleştiren birisiyim. Dursun Özbek Erden Timur'a Ali Koç salladıktan sonra dünyanın lafını etti ya.
Ama
yani Erden Timur ne bekliyor ben onu anlamıyorum
yani
abi.
Şöyle çok geç cevap verdi Dursun Özbek. Çok yalnız bırakıldı bence.
Kaç gün mesela geç cevap verdi?
Yani mesela Sayın Ali Bey 5 dediyse Erden Dursun Bey 1 cevap verdi. Daha sonra tabii yok
abi.
Daha sonra söylediğin
gibi. Sen de Erden Timurcusun galiba.
Evet destekliyorum.
Evet,
tabii canım niye destek? 2 yıl sonra Galatasaray'ı
destekleyin Galatasaray'ı.
Yok canım tabii ki kişiler geçicidir, takımlar kalıcıdır ama.
Yani Erden Timur'un yaptığı transferlerin sadece Icardi tuttu abi.
Bir şey söyleyeceğim. Zaha nerede abi? Bak Galatasaray'ın bu şampiyonlukları bunları gölgeliyor.
Tweet atıyor zaten.
Erden dünya onları da konuşacağız. Erden Timur'un transferleri bravo ya çok güzel başlık açtın. Ndombele nerede abi? Ben bu transferlerin birçoğunu Okan Buruk'a rağmen Erden Timur istediği için olduğu, şov yapmayı çok sevdiği için olduğunu düşünüyorum. Yani bak burada sanki bir Galatasaray'ı savunuyor gibiyim ama benim amacım Fenerbahçe'yi Galatasaray'ı savunmak veya direkt hedef almak değil. Her zaman söylerim bunu. Bugün Erden Timur Galatasaray'ı ayıp etmiştir. Dursun Özbek'i çok eleştirdiğim birisi Ali Koç'a dünya laf söyledi ya Erden Timur için. Ne istiyor Erden Timur abi? Erden Timur bence kendisini bir böyle bir psikolojik bir döneme soksun. Bir rahatlasın. Bir isterse ülkeden bir ayrılsın. Güzel böyle Maldivlere falan gitsin olmadı. Ayrılmak istemiyorsa Bodrum'a gitsin bir sakinleşsin. Bugün Erden Timur Galatasaray'a zarar vermiştir.
Böyle bir açıklama abi? Yapması beklenmiyordu.
Ben Galatasaray tarihinde nice başkan vekilleri gördüm. Nice başkanlar gördüm. Bu kadar öne çıkmamıştır ya.
Evet.
Bu nedir abi? Kulüplerdir abi asıl olan. Galatasaray'dır kardeşim asıl olan. Gözyaşlarıyla bilmem ne vedalar falan filan. Bak bu Galatasaray'ı bölecek. Açık söylüyorum. Bugün yapılan toplantı. Bak ben her zaman söylüyorum. Ben adaletsizliğe karşı bir duruş gösteririm. Son yıllarda Fenerbahçe'ye karşı adaletsizlikler Nirvana yaptığı için Fenerbahçe'yi savunuyor gibi görünüyorum. Bugün de Galatasaray'ı savunuyorum. Erden Timur'un bu yaptığı 2018'de Fenerbahçe Kongresi'nde yaşanan Aziz Yıldırım Ali Koç bölünmesini Galatasaray'a taşıyan bir açıklamadır. Bunun hiçbir mantığı yok ya. Ayrılıyorsanız ayrılın. Arkamda durmadı. Ne yapacak abi Dursun Özbek sizinle ilgili? Metin Öztürk'le anlaşamıyormuş. Metin Öztürk'ü neredeyse hain ilan ediyor şu anki psikoloji. Yarın Metin Öztürk Galatasaray'a nasıl yöneticilik yapacak ya? Hayatımda görmedim Metin Öztürk'ü. Yani kişiler umurumda değil. Öyle bir el bombası bıraktı ki pimini çekip Erden Timur. Şimdi Galatasaray taraftarı yarın ilk başarısızlıkta Erden Timur gittiği için böyle oldu diyecek. Dursun Özbek hedef alacak. Metin Öztürk hedef alacak. Hani sizin önceliğiniz Galatasaray mı? Kendiniz mi yani?
Lafı unutma abi. Yakup arıyorsunuz galiba. Açmıyor. O şu an Erden Timur'u teselli ediyordur. Şimdi aramayın Yakup'u. 10 dakika sonra arayın. O şu an Sayın Erden Timur'u teselli ediyor.
Bence Erden Timur Yakup'u ağlama Yakup diye teselli ediyordur. Yanaklarını okşuyordur. Erden Timur Yakup'un
öyle mi yapıyordur?
Yakup da Cihan gibi çok
seviyordur. Ama Galatasaray'da böyle bir döngü var yani.
Ama Galatasaray taraftarı Erden Timur'a karşı pozitif durumda.
Ama pozitif işte bak bu tehlike diyorum size. Bu tehlike çocuklar Galatasaray için tehlike. Yarın bir başarısızlık olduğunda o başarısızlığı eski Galatasaray'a absorbe ederken şimdi edemez. Kırılma inşa edip gitti şu an Erden Timur.
Tabii.
Yarın Metin Öztürk'e döner İbre.
Bravo.
Yarın Dursun Özbey'e döner.
Yarın bugün Galatasaray'da işler kötü gittiğinde bak Erden Timur olsa böyle olmaz diyecekler.
Gerçek bir Galatasaraylı, iyi niyetli bir Galatasaraylı bu toplantıyı böyle gözyaşlarıyla tamamlamazdı. Yani beni arkamdan vurdular demeye getirdi. Doğru mu Cihan?
Aşağı yukarı tam öyle tamam. Demedi ama söylentilerinden öyle oldu.
Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta görevler tamamlanır. Eyvallah denilir gidilir. Bu adeta 2 sene sonraki başkanlığa yatırım kardeşim.
Ama şimdi Galatasaray'a da 2 yıl boyunca başarılar kazandırmış. Onu da konuşmaya hakkı olduğunu düşünüyorum yani. Eyvallah deyip bir dakika, gitmemesi lazım.
Kimse Galatasaray'a Fenerbahçe'ye başarılar kazandıramaz. Galatasaray'a Fenerbahçe'nin büyüklükleridir.
Yardımcı olmuştur
tamam
o zaman.
Tamam mı? Büyüklükleridir.
Ama başarısızlıklarda
sen
onlar başarısız.
Sen çok küçümsüyorsun.
Hayır, başarısız olduğunda bu yöneticiler başarısız diyor.
Güzel kardeşim diyorum. Şimdi bak oraya gelmeyeyim. Galatasaraylı arkadaşların tepkisini çekmek istemiyorum. Birazdan çekeceğim zaten de. Eğer bu ligde hakem adaleti olsa bu sene Fenerbahçe şampiyon olur ve Dursun Erden Timur'un transfer fiyaskoları konuşulurdu. Şimdi bunu Galatasaraylılar da biliyor. Oraya girmeyelim. İnsanları şimdi canını sıkmayalım.
Vallahi Galatasaraylıların bir şey bildiği yok Ahmet
Zaha
abi.
Zaha nerede? Endombele nerede? Bunları ben mi transfer ettim? Bunları Dursun Özbek mi transfer etti? Nerede kardeşim bu adamlar? Ya bu dünya para bunlar.
Bu
Tetele
sezon
oynadı.
Olmadı. Geçen sezon transferleri oldu ama. Tamam, bu sezon hepsi başarısız.
Abicim bu transferlerin %90 Erden Timur transferleri.
Ama ona rağmen şampiyon oldu Galatasaray.
Galatasaray'a kaybettirdiği paralar için ağlasın. Kimse kusura bakmasın. Bak Galatasaray'a da Fenerbahçe değil. Bir kulübün.
Vallahi 40 milyon cebimden harcadım diyor. Bir şey kaybettirmedim diyor.
40 milyon mu harcamış? Evet. Geçen gün bir tane başkan adayı açıklama yaptı. Nerede 40 milyon? Biz o defterlerde göremiyoruz dedi. Koysun ortaya. Bak Ali Koç almayacağım demesine rağmen polemik oluyor. Her kongre öncesi üyelere dağıtılan defterde 1,5 milyar küsür lira alacağı olduğu görünüyor. Dursun Özşey'in Erden Timur'un da 40 milyon euro verdiyse defterlerde göstersin. Bunu ben söylemiyorum. Galatasaray'ın bir başkan adayı vardı. Eski yöneticisi o söylüyor. Defterlerde göremiyoruz diyor. Bak kardeşim mesele Fenerbahçe Galatasaray değil. Galatasaray'ın da kurumsal kimliği hedef alındığında ben delleniyorum abi. Anlatabiliyor muyum? Beşiktaş'ın da hedef alındığında, Trabzon'un da, Fenerbahçe'nin de. Bu kulüpler asırlık kulüpler. Bir yönetici eğer giderken böyle bir konuşma yapıp gözyaşlarıyla veda ediyorsa ve siz söylüyorsunuz taraftarda şeyi çok yüksek diye Erden Timur'un, doğru. Yarın ilk başarısızlıkta Erden Timur'un bu ortaya bıraktığı fay hattı Galatasaray'ın aleyhine kırılır. Benim sözüm bu.
Ama Selahattin Baki de konuştu abi. O demedi mi mesela böyle ayrılmak, böyle ayrılık olur mu? Ya. Hani biz Ali Koç'la can ciğerdik. Hani bir
ne
de
dedi Selahattin
Bey
ağladı mı?
Yani
ne dedi? Ben arkamdan mı vurdular dedi. Tam tersi, başkan bana o fırçayı attı, olsun. Biz aynı yolda yürüdük dedi. Erden Timur arkamdan vuruldum demiş
olsun
bugün ya.
Olsun demedi. Bu görüntüyü vermememiz gerekiyor.
Tamam, ben bir cümle. Tamam. Bir cümle. Erden Timur 1,5 saat konuşuyor. Sen Selahattin Baki karşısına
ama
konuşuyorsun.
Ama Selahattin Baki görevden devre dışı bırakıldı. Yani amiyane
ya,
tabirle kovuldu.
Bitti işi. Niye kovulsun canım?
Niye bitsin işin 6 yılda?
Görevi bitti. Misyonu
tesadüf
bitti.
Mi mesela? O verdiği görüntüden sonraki görevinin bitmesi tesadüf
ondan
mü sana?
Ondan önce. Diye? Hayır. Bilmiyorsun bak. Sırf Erden Timur karşısına Selahattin Baki'yi
yok hayır. Tesadüf mi diye soruyorum.
Ondan önce zaten Selahattin Baki'nin yönetimde olmayacağı belliydi.
Ben Yakup Çınar misyonunu üstlenmiyorum bu
an. Ben onu diyecektim. Sen küçük Yakup oldun en azından bu yayında.
Yakup Çınar'a ulaşamıyoruz o yüzden.
Böyle bir şey olamaz ya. Vallahi küçük Yakup.
Ya farkında aslında da bak ben burada Galatasaray'ı savunuyorum. Niye? Erden Timur'un bu toplantısı Galatasaray'a zarar verdi kardeşim. Giderken de zarar verdi. Selahattin Baki böyle bir şey yapmadı ki. Böyle bir hissiyat ortaya koymadı. İşte kırıldım demedi, bilmem neyim demedi.
Çok sana yorumlar var. Cihan Ahmet'in oyununa gelme, Erden Timur bir daha gelmesin diye algı yapıyor demiş.
Ya bir şey söyleyeyim. Erden Timur keşke devam etseydi bu sezon. Ona bakarsan. Bu sezon geçen sezonki gibi olmayacak.
Ahmet Konanç bana adresi ver, sana bir kutu emzik ve mendil göndereyim demiş. Bir taraftar. Aşırı bir mesaj gelmeye başladı. Valla Erden Timur konusunda ben şöyle düşünüyorum. Onu da kendi adıma söyleyeyim. Yaptığı bu açıklamalar önümüzdeki sezon için Galatasaray yönetimine büyük zarar verecek. Şundan dolayı verecek. Olumsuz bir hava geldiği zaman herkes Erden Timur ismini tribünlerde söylemeye başlayacak. Sosyal medyada söylemeye başlayacak. Ya yani bir nevi bana göre, ya yani benim kendi görüşüm bu tabii ki, herkesin fikrine saygı duyuyorum. Erden Timur önümüzdeki yılın başkanlık konuşmasını yaptı bu açıklamasıyla. Yani çok büyük bir ihtimal bir dahaki seçim döneminde Erden Timur Galatasaray Kulübü başkan adayı olacak. Yani seçilir mi seçilmez mi bunu tabii bilemiyoruz ama bu konuşma resmen bunu dile getiriyor.
Bak Dursun, Erden Timur ne demiş bak abi, olaya bak. Dursun başkan bana hep 2024'te aday olmayacağım, başkan sen olacaksın dedi demiş. Ben bunu haber olarak vermiştim. Dursun başkanı bundan kırgın diye, Dursun başkan devam etmek istedi diye. Ama Dursun Özbey'in devam etmesini sadece Dursun Özbek istemedi.
Yakup
Galatasaray
abi,
tribünleri de Dursun Özbey'in devam etmesini istedi. Bu konuyu daha fazla deşemez bence. Ben de girmeyeyim oraya yani. Galatasaray tribünleri de Dursun Özbey'in devam etmesini istedi.
Allah Allah.
Evet. Yani bunları hani ben de biraz Galatasaray kulislerine hakimimdir. Neyse. Ve Erden Timur şunu söyledi. Gelecekte başkan olarak sizi görecek miyiz? Tamam, Yakup'u duydum, vereceğim şimdi. Bilmem ister misiniz sorusuna şöyle diyorum. Her Galatasaray taraftarı bunu ister. Gün oraya getirecekse yaparız, reddettiğim bir şey değil. Senin dediğin noktaya geliyoruz. 2 sene sonrasını.
%100 başkan adayı.
Evet. Yakup merhaba.
Alo.
Yakup. Merhabalar Yakup. Erden Bey'i teselli ettin mi?
Murat ne biçim konuşuyorsun ya?
Ya niye abi, adam ağlamış, üzülmüş. Bir Galatasaray muhabiri olarak gidip yanına, işte Sayın Erden Timur sıkılmayın, üzülmeyin, yanınızdayız. Sen dedim, teselli etmek budur abi. Niye ne biçim konuşuyorsun? Şimdi ben ağlasam sen beni teselli etmeyeceksin mi burada?
Ben seni ederim canım, sen benim kardeşimsin.
Tamam, Erdem Bey de sizin için önemli bir yönetici.
Abi Erdem Bey Galatasaray için önemli bir yönetici. Ben gazeteciyim sonuçta.
Evet. Ne düşünüyorsun? Ben şöyle algıladım. Kendi fikrimi söyledim. Bilmiyorum, dinleyebildin mi? Erdem Timur başkan adaylığı için ilk hamlesini yaptı. Önümüzdeki yıllar için. Benim düşüncem bu. Galatasaray yönetimine kırgın olduğunu biz hissettik. Yani konuşmadan bunu çıkardık. Tabii sen oradaydın. Süreci, camiayı daha iyi tanıyorsun. Kırgınlık olduğunu hissettik konuşmasından. Doğru düşündük mü? Senden bir Erdem Timur'un toplantısı hakkında yorum rica edelim.
Evet, yani yaklaşık 1,5-2 saat sürdü basın toplantısı. Tabii ki yani kırgınlık olmasa bırakmazdı. Hatta o soruyu ben direkt sordum. Dedim ki mevcut yönetimde kırgın olduğunuz insanlar var mı? Bu süreçte Sayın Başkan Dursun Özbek sizin yanınızda oldu mu diye. Çok net bir şekilde en azından Galatasaray'a zarar vermemek adına da açık konuşmuyor. Yani burada ilkelerden bahsediyor. Yaşanan bazı kırgınlıklardan bahsediyor. Ve bundan sonraki süreçte yani en azından bu yönetimle beraber devam etmeyeceğini net bir şekilde ortaya koydu. Çünkü seçimle alakalı daha önceden yönetim kurulu listesi belli olmuştu. O yönetimde olmayacağını açıklamıştı ama herkesin beklentisi acaba Sportif AŞ'de olur mu olmaz mı beklentisi vardı. Hani bugün bırakacağını herkes biliyordu ama düşük bir ihtimal de olsa acaba devam eder mi etmez mi düşüncesi vardı. Açık ve net bir şekilde Galatasaray'ın kirli siyasetinden bahsetti. Galatasaray'ın başarılı olduğu dönemlerde o Galatasaray'ın karşısına çıkan durumlardan bahsetti. Bu durumdan da kendisinin rahatsız olduğunu ve devam edemeyeceğini söyledi. Yani kendisinin yaklaşımı tabii ki yani çok büyük başarılar yakaladı. Bu kadar başarılı olmuşken hangi yönetici devam eder etmez insan merak eder tabii ki ama Erdem Timur devam etmeyen tarafta oldu. Ama sana katılıyorum tabii ki bundan sonraki süreçte de mutlaka Galatasaray siyasetinin içinde olacaktır. Ama Galatasaray yine şampiyonluk mücadelesi içinde olacak, mevcut yönetimlere karşı bir savaş açma durumu olmayacak. Seçim zamanları geldiğinde mutlaka kendi listesini hazırlayıp Galatasaray başkan adaylığı düşüncesi zaten bu hayalini dile getiriyordu. Çünkü şu anki kirli siyasetin içinde olmak istemiyorum. O zaman kendi ekibini kuracak. Öyle gelecek. Ama bunu tabii ki dışarıdan da takip edecek. Dediğim gibi 2 yıl boyunca Dursun Özbek'le yönetimi seçildi. Bu yönetim devam edecek. Her zaman yanlarında olacağını söylüyor. İnsanların açıkçası beklentisi, gazeteciler de bu soru. Yani bu kirli siyasetten kasıt derken hani kendisiyle alakalı iftiralar atıldığını söyledi. Gazeteciler özellikle bu iftiraları kim attı şeklinde sordu. Bu durumun Galatasaray'a zarar vereceğini söyleyerek net isimler vermedi. Biraz politik yaklaştı diyebiliriz kendisi. Ama nihayetinde Galatasaray taraftarının gerçekten 2 yıl boyunca görev yaptığı süre boyunca kendisine tam destek verdiğini söyleyebiliriz. Hani Galatasaray'ın içerisinde kendisini sevmeyen ve kendisiyle alakalı iftira atan insanların olduğunu söylüyor ama hani bir tarafta da gerçekten Galatasaray taraftarı kendisine hep sahip çıktı. Hep arkasında durdu. Nitekim bu sportif başarıyla da endeksi bir durumdu. Başarılı olmasaydı kimse arkasında durmazdı. Yani çift başlı bir şey. Galatasaray'ın içi, siyaseti, bir tarafta taraftar. Daha uzun uzun konuşulacak tabii ki bu konular.
Peki şunu soracağım. Erdem Timur sence başarılı oldu mu Yakup? Yani transfer dönemine baktığımız zaman evet Galatasaray şampiyon oldu. Eyvallah, bundan yana bir sıkıntı yok ama yani Icardi'nin dışında Galatasaray'da böyle gözle görülen bir transfer çok olmadı. Ya. Mertens'i belki sayabiliriz. Ama şimdi Onaçu, Zaha, Tete gibi isimler de başarısı oldu. Acaba Galatasaray Kulübü Başkanı bu süreci bu şekilde değerlendirip de mi Erdem Timur'la yollar ayırdı? Ya da çok mu fazla ön plana çıktı? Bir tespit olarak mı algıladı Erdem Timur'u?
Ya şöyle söyleyeyim. Bence böyle bir durum olmadı. Sonuçta bir şey diyeceğim. Pozitif başarının gelmesi demek şampiyon olmanız demek. 2 yıl görev yapıyorsunuz ve 2 yıl boyunca bu takım şampiyon oluyor. Evet, hani geçen sezon iyi bir transfer süreci geçirmişti Galatasaray. Ama bu sezon hani her transfer istenilen uyumu sağlayamadı, istenilen verimi veremedi Galatasaray adına. Ama hani bunların Erden Timur'un devam etmemesinde bir bahane olabileceğini ya da Galatasaray yönetiminin buna karşı cephe aldığını söyleyemeyiz. Ben şunu söyleyeyim. Başkan Dursun Özbek yaklaşık 1,5 ay önce, bu seçimler yaşanmadan önce, kendisine yöneticilik teklifi yaptı. Galatasaray yönetiminden kimle konuşursa konuşalım, büyük bir bölümü, en azından büyük bir bölümü, Erden Timur'un devam etmesini istiyordu. Hatta şunu söyleyeyim, şu anda Erden Timur bıraktıktan sonra göreve gelecek isim Sayın İbrahim Hatipoğlu. Bugün Erden Timur da bahsetti. Yaklaşık 5-6 gün önce bir toplantı yapıldı. O toplantıda yine Erden Timur'a ilk transferimiz sen ol, Sportif AŞ'deki başkan vekilliği görevine devam et şeklinde teklif yapıldı kendisine, ama kendisi hiçbir şekilde bu teklifi kabul etmedi. Bu arada şunu söyleyeyim, yarın da Galatasaray yönetimi, Dursun Özbek, yeni yönetim, Okan Hoca, muhtemelen Erden Timur da gidecek. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ziyaret edecekler. Özellikle bu basın toplantısını bugün düzenlemek istedik. Yani yarın oraya gittiğinde hani ben görevi bıraktım, bundan sonra devam etmeyeceğim şeklinde. Sayın Cumhurbaşkanı'na da bunu muhtemelen bildirecektir. Sonuçta hani orada sohbeti geçecektir. 2 yıldır başarılı oluyor bu takım, şampiyon oldu, niye görevine devam etmiyorsun şeklinde sorulara da muhatap olacaktır mutlaka, ama hani bu saatten sonra geri dönüş olacağını da sanmıyorum tabii ki.
Şimdi ben Yakup'cum bir soru sormak istiyorum sana, basın toplantısını takip ettiğin için.
Tabii ki abi.
Erden Timur'u birazcık dinledim. Sen konuşurken de Twitter'dan söylemlerini okudum. Seni dinledim. Abi ne Erden Timur'dan ne senden, Erden Timur'un esasen neden bıraktığını halen anlamadım ya. Abi, niye bıraktı abi?
Erden Timur şunu söylüyor. Benimle alakalı Galatasaray'ın içinden iftiralar atıldı diyor.
Mesela abi?
İşte bunu açıklamıyor abi.
Abi ben de az önce sen yokken bunu söyledim. Bu Galatasaray'a zarar vermektir diye. Böyle bir iftira, çirkin siyaset kelimesini kullanıyorsan Murat Özen, bunun ne olduğunu söylemesi gerekmez mi? O yüzden diyorum, bak fay hattı bıraktı Erden Timur.
Abi, ben şöyle düşünüyorum bu süreçle alakalı. Galatasaray'ın bu dönem olumsuz yaşadığı her travmada tribünler Erden Timur diyecek, sosyal medya Erden Timur diyecek, belki bazı gazeteciler Erden Timur diyecek. Yani Erden Timur önümüzdeki yılların başkanlığı için çok büyük bir adım attı. Bunun tamam, kimse farkında
doğru
değil.
Doğru. Bu, ben ama sorumu buradan devam ettirmek istiyorum. Ya, analizine katılıyorum. İç siyasette sıkıntı oldu, bana iftira attılar dediyse bu iftirayı söylemek zorunda abi. Nasıl bir iftira? Abi, bence, komisyoncu mu dediler?
Bence bu açıklamayı
mesela ne dediler?
Galatasaray Kulübü Başkanı...
Yok bir şey diyeceğim. Evet evet, yani açık açık şunu diyor yani.
Ne dedi?
Komisyonculukla itham edenler de oldu dedi.
Bir dakika, o zaman komisyonculukla itham edenler içeriden iftira dediğine göre kulüp içinden itham edilmiş böyle.
Ya zaten ben de bunu düşünerek şunu söyledim. Yani sonuçta bunu size kim itham ettiyse kırgınlığınız ona karşı olur, doğru mu?
Evet.
Ama isim vermiyor Sayın
ama,
Erden.
Ama ben Galatasaray Kulübü Başkanı yerinde olsam ilk toplantımda Erden Timur'a seslenirim. Bravo. Derim ki sana bunu kim dedi? Çık, bravo. Açıkla. Çünkü yarın bir gün bu üzerine yapışacak Galatasaray Kulübü Başkanı'nın bu süreç.
Abi çok tehlikeli ya. Bir şey Galatasaray için. Evet. Bak özür dilerim Yakup. Şu mu oldu? Anladım şimdi Yakup. Teşekkür ederim. Bana komisyoncu dediler. Bana içeriden iftira attılar. Meselenin Fenerbahçe ile dışarıyla alakası yok. Çünkü Fenerbahçe ile alakası yok diye de bir soruya cevap vermiş.
Yo doğru. Tamam. Net bir şekilde hani Fenerbahçe'nin tamam. Saldırıları, Ali Koç'un bana yönelik eleştirileri, benim işimle alakalı söylediği sözler, bunlar bana vız gelir, tırıs gelir dedi. Tamam. Önemli olan hani Galatasaray'ın bence dedi şampiyonluğundan daha önemli bir konu. Sonuçta bir önceki sezon şampiyon olmuşsunuz, bu sezon şampiyonluğa gidiyorsunuz ama içeriden böyle söylemler var. Ama dediğim gibi yani net bir şekilde bunu ortaya koymuyor. Şu bana söyledi, bu bana söyledi demiyor. Bu dışarıda duyuldu ama net hani bunun kanıtı ya da osu busu olmadığı için yazılıp çizilmedi. Hep içeride konuşuldu. O yüzden Galatasaray'ın içindeki o kirli siyasetten bahsediyor. Hatta şuna da vurgu yaptı. Yani bu Galatasaray'ın içinde hep var dedi. 96-2000 döneminde Galatasaray 400 şampiyon oldu, Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Sonrasında o dönemin yöneticilerin başına da bunlar geldi dedi. Şu anda benim başıma da gelen bu dedi. Ben dedi bunlarla mücadele edeceğim dedi ama bu mücadeleyi içeriden yapamam dedi.
Bak şimdi ben farklı bir bakış açısı getirmek istiyorum Yakup'cum. Şimdi tabii. Fenerbahçe tarafında iki adayın birbirine söylediği laflar şimdi diğer kulüpler tarafından sezon içinde kullanılabilecek laflar. Keza Galatasaray tarafından.
Çok ağır ifadeler.
Tamam şimdi bak. Bunları Dursun Özbey'in oraya
bu
girme. Onu örnek vereceğim. Oraya sonra gireceğiz.
Yok tamam biliyorum.
Girme oraya girme dur. Şimdi bak Fenerbahçe'de başkan adaylarının birbirlerine söylediği bazı ağır ifadeleri yarın Dursun Özbey'in kullandığını göreceğiz. İşine yarayacağı zaman. Bugün Erden Timur'un kullandığı bana komisyoncu diyenler oldu. Kulüp içinden iftiralara uğradım lafını da yarın bir mevzu çıktığında Fenerbahçe başkanı kim seçilirse o kullanacak biliyor musun? Diyecek ki siz bırakın bu işleri. İki sezondur büyük transferler yapan Erden Timur kulüp içinden komisyonculukla suçlandığını söyledi. Siz içinizdeki bu komisyoncuları temizleyin ya da bu iddiaları temizleyin diyecek. Bunlar, bu olaylar rakip kulüplere, bak Fenerbahçe için de Galatasaray için de söylüyorum, malzeme vermekten başka bir şey değil. Erden Timur'un bugünkü konuşmaları Galatasaray'da derin bir fay hattı bırakmıştır. Bunları sezon içinde yansımalarını göreceğiz.
Yok katılıyorum sana ama şöyle bir şekilde düşünsene abi. Erden Timur Galatasaray'a geldi. İki sezon üst üste şampiyonluk yaşadı ve futbolun patronu Erden Timur'du. Heh. Normal şartlarda hani her kim olursa olsun devam eder. Daha büyük başarılar yakalamak için. Ve siz bu iki yıllık başarılı sürecin ardından bırakıyorsunuz. Şimdi bırakırken bunun nedenlerini açıklamak zorundasınız.
Evet.
Bunun nedenlerini de az önce söylediğimiz konularla açıklıyor Erden Timur ama dediğim gibi yani burada net isim, kişi, şahıs vermiyor. Böyle bir durumun Galatasaray siyasetinin içinde olduğunu söylüyor. Ve bunların temizlenmesi gerektiğini söylüyor. Bunların şampiyonluklardan daha önemli olduğunu söylüyor. Çünkü hani sonuçta evet bugün iki şampiyonluk yaşadınız ama bundan sonraki süreçte neler yapacaksınız? Kulüp nasıl bir yol haritası çizecek? Bunlar tabii ki önemli ama anladığımız kadarıyla hani bundan şimdilik uzak kalıp bundan sonraki süreçte geldiğinde daha güçlü gelip
buraya gel. Bu bir yatırım. Murat Özen'in söylediğine gelelim.
Bunun da garantisi yok bu arada. Şimdi böyle bir durumun yaşanması için mevcut yönetimin başarısız olması gerekiyor. İşin o tarafı da var.
Ben burada bir değerlendirme daha yapmak istiyorum. Senin söylediklerin bana bazı şeyler aklıma getiriyor. Şimdi kardeşim Erden Timur, sen diyorsun ki mesela Erden Timur 2 sene geldi şampiyon oldu. Galatasaray şampiyon oldu. Ve benim iddiam şu, bunu Okan Buruk için de söylüyordum. Okan Buruk da olmasa, altyapıdan hoca da olsa Galatasaray şampiyon olacaktı. Benim kendime göre sebeplerim var. Erden Timur da olmasa, başkası olsa yine Galatasaray şampiyon olacaktı. Hal böyleyken Galatasaray derin yapısı şunun kararını vermiştir. Ben bunu böyle görüyorum. Kardeşim sen Galatasaray eşittir Erden Timur'a getirdin olayı. Biz
kim?
Galatasaray'ın derin yapısı akil adamları diyeyim, tamam mı? Ben yorum yapıyorum evet. Şu anda Yakup. Erden evet, Timur evet. Eşittir Galatasaray'a getirdiğin durumu nasıl getirdiğini de somut olarak anlatacağım birazdan. Biz bundan rahatsızız. Biz her şekilde şampiyon olacaktık zaten. Biz bu yapı taşlarını kurduk. Biz Galatasaray'ız dedi bence Galatasaray aklı selimi. Ve bunu Erden Timur'a hissettirdi. Dursun Özbey de dedi ki Galatasaray yüksek aklı. Kardeşim devam ediyorsun. O devam edince Erden Timur kırıldı. Kendi söylüyor zaten. 2024'te ben bırakacağım sen başkan olacaksın dedi diye ilk defa bugün itiraf etti. Ben bunu haber olarak vermiştim. Çok kırılmış buna diye. Dolayısıyla Erden Timur bugün Galatasaray yüksek aklını karşısına almıştır. Bak Galatasaray yüksek aklını Erden Timur bu fay hattı bırakan arkasındaki açıklamasıyla karşısına almıştır. Erden Timur olmasa da Galatasaray geçen iki sezon şampiyon olacaktı. Okan Buruk olmasa da şampiyon olacaktı. Neden olduğunu söyleyeyim sana, tamamlayayım Yakup'cum. Kardeşim Galatasaray'da mesela kötü geçen bir maç oldu mesela. Kötü bir dönem oldu. Erden Timur ortada yok. Galatasaray'da abi bir maç kazanılıyor. Hemen Galatasaray iletişimi Erden Timur futbolculara bu maç öncesi mektup yazdı. Bak Murat. Hemen bir maç kazanılıyor. Erden Timur futbolcuların fotoğraflarını tesislere astırdı. Babacım Erden Timur bu işlerle mi uğraşıyor ya? Bütün güzellikler Erden Timur'a yontulmaya, sıkıntılar başkasına Dursun Özbey yontulmaya başlandı. Bunları bir tek bir böyle tencereye koyduğunda, o tencerenin ateşini yaktığında Galatasaray yüksek aklı selimi bence dedi ki Erden Timur bir kendine gel. Erden Timur da giderken Hodri meydan diyerek gitti. Bak bu fay hattı yaşanacak muhtemel her başarısızlıkta Dursun Özbey'e dönecek ve arkasında bıraktığı gizli özne Metin Öztürk'e dönecek. Benim yorumum budur.
Ya tabii ki dediğim gibi bu senin yorumun abi, ama şuna gelelim yani, sonuçta Sayın Dursun Özbek bu kulübün başkanı ve camianın en büyük saygı duyduğu, o koltuğa oturan isim. Futbolu Erden Timur'a teslim etti ve onu bu rolü biçti. O hani sınırsız yetkiyle donattı kendisini. O sınırsız yetkiye karşılık sonuçta Erden Timur da başarılı oldu. Transferleri o yaptı. Bu süreçte sponsorluklarla alakalı elini taşın altına koydu. Bir şey diyeceğim, sen futbol şube sorumlusun, sen Florya'dan sorumlusun. Zaten bir maçın olacaksa, atıyorum derbi mücadelen olacaksa, futbolcuları motive etme işi sende olacak tabii ki. Yani burada Dursun Başkan gidip de futbolcuları motive edecek değil tabii ki. Onlarla yatıp kalkan, bu transfer sürecinde Florya'dan çıkmayan taraf Erden Timur. Bu yani bu düzenlemeler tabii ki onun için yapılacak. Ama bu sportif başarı gelmeseydi bunun tam tersi olacaktı.
Ya sportif başarı zaten gelecekti. Geçen iki sezon Galatasaray her şekilde şampiyon olacaktı. Ya bunu hakemlerin yönetiminden anlıyoruz. Erden Timur olsan olur olmasan olur. Koskoca Galatasaray'ı Erden Timur'u indirgediniz ya.
Sen burada holiganlık yapıyorsun Ahmet abi.
Işte. Hayda başlıyoruz.
Ben burada adaletin holiganlığını yapıyorum. Sen Erden Timur'un holiganlığını yapıyorsun. Erden Timur basın toplantısında seni de çok belli ki üzmüş. Herhalde Erden Timur'la da bir helalleşme süreci yaşadın ki 10 dakika boyunca sana ulaşamadık burada. Sen Erden Timur holiganlığı yapıyorsun. Seni Galatasaray'ın hakkını savunmaya çağırıyorum. Galatasaray'ın hakkını, kurumsal kimliğini savunmayı bana mecbur bıraktın burada.
Bir şey diyeceğim. Ben Galatasaray'ın hakkını falan savunmam. Ben gazeteciyim. Ben oradaki gözlemimi aktarıyorum sizlere.
Peki bir şey söyleyeceğim Yakup.
Evet.
Ali Koç'un yapmış olduğu bu hamleler, Erden Timur'a daha önce gitti, acaba bu dönem baş edemeyiz dediği için istifa etmiş olabilir mi?
Yok, şöyle Erden Timur diyor ki sezonun özellikle ortasından itibaren ben bırakma kararı aldım. Ama takım sonuçta şampiyonluğa gidiyordu. Hani ihanet edemezdim diyor. Devam etmek zorundaydım. Tüm bunlara rağmen, bu Galatasaray kirli siyasetine rağmen devam etmek zorundaydım. Takımın şampiyon olması için, sportif başarı için. O yüzden devam ettim. Hatta işte şampiyonluk kutlamasını dahi bekledim. Bunlar yapıldıktan sonra şimdi bu basın toplantısını düzenliyorum dedi. Bunun Sayın Ali Koç'la Mourinho'nun gelmesiyle, onunla bununla alakası yok. Şimdi basın toplantısında da konuşuldu. Günlerdir de konuşuluyor. Ahmet abi de söyledi. Sayın Ali Koç da söylüyor. İşte gerçek şampiyon Fenerbahçe. Kardeşim, gerçek şampiyon Fenerbahçe ise bu takımı şampiyon yapan İsmail Kartal niye kovuldu mesela? Ben de onu merak ediyorum.
Engellere rağmen.
Çok güzel soru.
Tamam, cevap veriyorum.
Çok güzel soru. Tamam. Bravo Yakup.
İsmail Kartal'ın hakkını yediler. Ama engellere rağmen Fenerbahçe'nin şampiyon olma gerçeği vardır tarihinde. Hiçbir zaman Galatasaray'a kadar kolay şampiyonluklar elde etmemiştir. Hep zor olmuştur. O zorluğu aşabilecek bir üst düzey teknik direktör gelmesi için veda ettiler.
O zaman ben de şu soruyu sorayım sana Ahmet abi. 99 puan mı aldı İsmail Kartal?
Evet.
99 puan alan İsmail Kartal bizim programımızda bu kadar konuşulmadı şu an Erden Timur kadar.
Çünkü Erden Timur kendisini iletişim anlamında çok iyi PR diyor. Galatasaray maç kazanıyor. İşte fotoğraflarını astı Florya. Galatasaray bu yüzden mi kazandı maçı?
Hayır, normal şartlarda 99 puan almış bir İsmail Kartal'ı senin burada ölümüne savunman gerekiyor. Acaba Mourinho annesi seni rahatlattı mı?
Ben İsmail Kartal'ın hakkını burada hep verdim. Birinci sebep İsmail Kartal değil bu şampiyonluğun kaçmasında dedim. Ama veda zamanı geldi. Çünkü zorluklara rağmen bu takımı şampiyon yapabilecek bir hoca olması gerekiyor dedim. Ama Mourinho da yapamayabilir. Görmüyor musun abi ülkedeki düzeni? Daha Mourinho Türkiye'ye gelmeden dün Mourinho'ya böyle sosyetik cümlelerle bilmem ne kanalında övgüler düzenler, tamam mı? Böyle futbolun saha içini konuşan tipler var ya, sadece sanki ülkede futbol saha içinde oynanıyormuş gibi. Şimdi Mourinho gelmeden sırf Fenerbahçe'nin hocası oldu diye adam hoca değil demeye başladılar ya. Sen Mourinho'nun işi de çok zor.
Abi yani, bu bir şey diyeceğim. Bunu kim söylüyorsa onunla oturup konuşmayacaksın. Selam bile vermeyeceksin.
Abi. Bravo kardeşim. Yani abi adamı, mesela ben o adamın daha önceki konuşmalarını biliyorum. Mourinho şöyle, Mourinho böyle, uzakta ya. Adam geldi buraya fanatizminden ötürü Mourinho'ya sallamıyor. Ya dur adam bir sahaya çıksın. Ya bu adam bir renk, bu adam bir kişi. Ya Mourinho'nun biz neyini tartışıyoruz ya? Adamın kazanmadığı kupa yok. Ha bu başarılı olmasının garantisi değil. Ama adam daha gelmeden hedef alınması bu ülkede Fenerbahçe ötekiciliğinin özellikle bu yanlı medyada, konvensiyonel medyadaki yanlılıkta ne kadar ağır olduğunu gösteriyor Fenerbahçe ötekiciliğinin. Neyse ki dijitalde bu yok. Sevgili Yakup, bazı meslektaşlarımız var, onu da konuşalım. Dijitalde yoklar. Çünkü bireysel reytingleri yok, tamam mı? Bak, yayıncı olarak konuşalım. Dijital var ya YouTube, er meydanı, er meydana. Sen orada bir kurumsal kimliği, bir markayı, bir çatıyı altına alıp, arkana alıp konuşuyorsun, izleniyorum zannediyorsun. Burası er meydanı. Buradaki er meydanına o pehlivanların yağlı güreşe çıkarken yağı sürüp çıkma cesaretine sahip olamadıkları için, gelemeyeceklerini bildikleri için orada dijital medyaya sallıyorlar ve ülke sporunda yaşanan sıkıntıları dijital medya odaklı gösteriyorlar, biliyor musunuz arkadaşlar? Dijital medya şöyleymiş, böyleymiş. Ya senin orada koca kurumu arkana alıp bir de insanları o kurumlarla, o kulüpleri, o kurumları karşı karşıya getirircesine yaptığın holiganlığın onda biri dijital medyada yapılmıyor ya. Ayrıca gelişmemek mümkün değil. Dijital medya daha da gelişecek. Senin kurumsal medyada, televizyonda yaptığın programı oradaki editörler, prodüktörler 3'e 5'e bölüp YouTube kanalına koyuyorlar, aynı kurumsal kanalın.
Murat Özen, Ahmet Konanç ve Yakup Çınar'la üçü bir arada devam ediyor.
Herkese merhaba. Radyo Gol'desiniz. Ben Ahmet Konanç, Murat Özen ve telefonun diğer ucunda da birazdan tekrar Yakup Çınar olacak. Erden Timur'un veda toplantısına gitmişti. Bir 15-20 dakika daha onunla devam edeceğiz. Fenerbahçe Beşiktaş'ı da konuşacağız.
Galatasaray taraftarından sana çok tepki var Ahmet,
evet,
abi.
Evet, okuyacağım ve bir cevap vermek istiyorum.
Evet, bayağı var.
Bir arkadaş demiş ki Galatasaray'ı savunmak sana mı kaldı demiş. Bununla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum.
Tabii ki, buyur. Tamam abi. Mı? Mikrofonu
sana. Şimdi bak, ben hep burada ne diyorum? Benim derdim Fenerbahçe değil. Haksızlık. Haksızlık Fenerbahçe'ye çok yapıldığı için bu dönem Fenerbahçe'yi savunuyor gibi görünüyorum. Ve ne diyorum burada, sen de buna şahitsin. Ben Fenerbahçe gibi Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un kurumsal kimliği karşısında da ceketimi iliklerim diyorum, değil mi?
Evet.
Çünkü bak, bu kulüplerin kurumsal kimlikleri hedef alındığında, bunların armalarına, bu kulüplerin kendilerine bir hareket yapıldığında ya da ben böyle değerlendirdiğimde benim abi Fenerbahçe Galatasaray'a fark etmiyor abi. Bu kulüpler bu ülkenin değeri. Bugün Erden Timur Galatasaray'ı ayıp etmiştir. Ben burada Galatasaray'ı savunmadım. Bir kulübün, asıllık bir kulübün, tamam duydum, Yakup'u gördüm, alacağım şimdi. Asıllık bir kulübün kurumsal kimliğine bıraktığı arkasındaki fay hattına dikkat çekmeye çalışıyorum. Yoksa Galatasaray'ı savunmak değil derdim. Bugün siz Erden Timur'u savunmayı nasıl? Galatasaray'ı savunun. Bugün yapılan toplantı Galatasaray'ın kurumsal kimliğine gelecekte bir fay hattı bırakmıştır. Derin bir fay hattı bırakmıştır, sıkıntı bırakmıştır. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa başka bir meselem yok. Ben devam edeceğim ama bir 15 dakika daha Yakup, çünkü burada değil, dezavantajlı konumda, telefonun ucunda. Onunla devam etmek istiyoruz. Yakup'cum tekrar hoş geldin.
Hoş bulduk abi. Tekrar iyi yayınlar.
Bize biraz daha Erden Timur'dan yavaş yavaş çıkarak Galatasaray'ı yönetimsel ve transfer olarak bekleyen gelecekten bahseder misin? Biraz çok takıldık o konuya çünkü. Hani yönetim olarak Galatasaray'da nasıl bir yapılanma bizi bekliyor? Bu transfere nasıl geçecek? İşte Cenk Ergün mü yapacak bu işleri? İbrahim Hatipoğlu dedin. Mesela ben İbrahim Hatipoğlu'nu, evet, tanımıyorum abi. Bize biraz anlatır mısın?
Ya şöyle, İbrahim Hatipoğlu aslında Galatasaray Sportif AŞ'de görev alan. Aynı zamanda İSİAS'ın da uzun süredir başkanlığını yapan bir isim. Dursun Başkan'ın da güvendiği isimlerden bir tanesi. Yani Erden Timur bu süreçte devam etseydi bile daha önceki dönemdeki gibi tek olmayacaktı. Yanında bir ekip olacaktı, onu söyleyelim. Şu anda da olmadığı için yine bir ekip olacak. Bu arada benim sesim bana geri döndüğü için ben çok rahat konuşamıyorum.
Tamam, şöyle bir dakika. Çok mikrofonları çok açmışlar, kulaklıkları. Ben onları aşağıya taşıyayım, sen konuşmaya devam et.
Tamam. Ya bundan sonraki süreçte iki tane sportif AŞ başkan vekili olacak. Bir tanesi Sayın İbrahim Hatipoğlu, yine bir tane de sportif AŞ'den Dursun Başkan'ın belirleyeceği bir isim. Ki Maruf Güneş'in olacağı söyleniyor. O da yine uzun süredir Galatasaray'da sportif AŞ'de görev alan isimlerden bir tanesi. Bu iki isim olacak. Bu arada Erden Timur şundan bahsetti. Yani çok kısa süre önce Galatasaray bir transfer toplantısı yaptı. Erden Timur özellikle Okan Hoca da zaten o toplantıya katılmıştı. Yine Galatasaray'ın scout ekibiyle birlikte bir transfer listesi zaten belirlenmişti. o transfer listesi yeni sportif AŞ başkan vekiline teslim edildi. Ve Galatasaray'da transfer harekatı aslında 3-4 gün önce başladı. Evet. Galatasaray ihtiyaçları doğrultusunda bir liste yaptı Okan Hoca ve bu listede özellikle bir sağ bek transferi ve 8 numara transferi öncelikli şu anda. En azından Avrupa Şampiyonası öncesinde başlamadan önce bu iki oyuncuyu eğer alabilirsek bizim adımıza iyi olur diye bir görüşme yapıldı ve Galatasaray Transfer Komitesi de bu bağlamda çalışmalara başladı. Hatta hani isimler de gündeme gelmeye başladı. Asinyon ismi Galatasaray'ın geçtiğimiz devre arası transfer döneminde gündemine gelen isimlerden bir tanesiydi. Burnley'e gitmişti. Ren'in 23 yaşındaki sağ beki Galatasaray'ın kadrosuna katmayı düşündüğü oyunculardan bir tanesi. Bu oyuncuyla alakalı görüşmeler başlamış durumda. Onun dışında orta sahaya Galatasaray transfer yapmak istiyor. İki tane oyuncu var. Bu konuyla alakalı da görüşmeler başladı. Yani hani Erden Timur gitti, bundan sonra bu işler aksayacak edecek diye bir durum yok. Ben bundan sonraki süreçte de zaten mevcut Galatasaray Transfer Komitesi'ne elimden gelen yardımı yapacağım. Galatasaray beni her çağırdığında gelip desteğimi vereceğim şeklinde. Bugün basın toplantısında da kendisi söyledi zaten.
İlkay Gündoğan ve Salih Özcan orta sahada Galatasaray'ın gündeminde mi? Gündemde ise hangi aşamada bu işler?
Abi ben bu iki ismi şöyle, İlkay Gündoğan Barcelona'da mutlu olmadığını biliyoruz. Evet, mutlaka abi. Bir gün Galatasaray'da forma giymek istediğini biliyoruz. Onun öyle bir düşüncesi var. Olursa da bu sene olur. Yani çünkü 33 yaşında, orada mutlu değilsin, Galatasaray'ı çok seviyorsun. Orada çok yüksek bir maaşın var. Bu konuda hani Galatasaray Mertens'e sözleşme uzattı bu arada. Aynı şartlarda 4 milyon euro kazanıyordu. Okan Hoca özellikle Mertens'in kalmasını istedi. Bu sezonki bir yıl daha Galatasaray'da kalacak. Sonrasında futbolu bırakacak. Evet, yani önümüzdeki geçtiğimiz 2 sezonda da zaten 4 milyon euro kazanıyordu. Bonuslarla birlikte 3,5 artı bonuslar vardı. O şartlarda bir yıl daha Galatasaray'da devam edecek Mertens. Ama sadece Mertens'i devam etmek istemiyor Galatasaray. Yani İlk aşamada 2 transfer yapacak dedim. Bir 8 numara, bir sağ bek. Onun dışında Mertens'i yedekleyebilecek bir 10 numara, bir orta saha, ofansif orta saha. İlkay ismi geçiyor ama benim yönetim tarafından hani net bir şekilde doğrulattığım bir isim değil. Onun dışında Vinicius gelmişti yedek forvet Icardi'nin arkasında. O sözleşmesi doldu. 6 ay kiralık bir gitti. Mutlaka yedek bir forvet transferi yapmayı planlıyor Galatasaray. Onun dışında Alanyaspor'da Oğuz Aydın var biliyorsunuz. Birçok kulüp peşinde. Avrupa'dan isteyenler de var. Okan Hoca'nın istediği oyunculardan bir tanesi de Oğuz Aydın. Ama dediğim gibi yani ilk aşamada düşünülen isimler değil. İlk önce Galatasaray 8 numara ve sağ bek transferini yapmak istiyor. Sonrasında diğer transferler için, çünkü şöyle bir durum var. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, onun dışında Abdülkerim Bardakçı, Nelson, birçok Barış Alper Yılmaz, hani Avrupa'da birçok takımın çok yakından takip ettiği, kadrosuna katmak istediği oyuncular ama hani çok somut teklifler şu an için yok. Bu oyuncuların ayrılığına göre bu bölgelere de tabii ki transferler yapılacak ama ilk aşamada dediğim gibi bir sağ bek, bir 8 numara, Mertens'i yedekleyebilecek bir 10 numara, yedek bir forvet ve bir tane kanat oyuncusu istiyor Okan Hoca.
Bir soru daha soracağım, transferi bitireceğim. Seninle birlikte yavaştan Fenerbahçe'ye geçelim istiyorum Yakup Çınar. Oğuz Aydın Alanyaspor'un sağ kanat oyuncusu, Fenerbahçe'de ilgileniyor ama İrfan ve Cengiz Fenerbahçe'de oldukça bulacağı süre herhalde çok fazla olmaz. Galatasaray'a gelirse bulacağı süre nasıl olur Oğuz Aydın'ın?
Abi Oğuz Aydın benim Alanyaspor'dan bu sezon en azından takip ettiğim kadarıyla şöyle söyleyeyim, hem ofansif hem savunma tarafı çok güçlü bir oyuncu. Barış Alper Yılmaz efekti yaratabilecek potansiyele sahip bir oyuncu. Yani bu sezon Barış Alper'in ortaya koyduğu performans ortada zaten. Umarız bunu milli takımda da devam ettirir. Benzer performansı sergileyebilecek, aynı zamanda kulüplerin o harcayacağı bonservisin karşılığını çok rahat çıkarabilecek, hatta daha üst seviyelerde satabileceği oyunculardan bir tanesi. Dediğim gibi Kerem Aktürkoğlu mesela, bunu şey için de söyleyebilirim, İrfan Can Kahveci için de söyleyebilirim. Biliyorsun yakın zamanda menajerini değiştirdi. Merih Demiral'ın menajeriyle anlaştı. Kerem Aktürkoğlu aynı şekilde Merih Demiral'ın menajeriyle anlaştı. Avrupa piyasasını çok yakından takip eden, buradaki kulüplerle ilişkileri iyi olan bir menajer. Bu adımı atmalarındaki sebep önümüzdeki dönemlerde Avrupa'da yola devam etmek istemeleri. İrfan Can Kahveci'nin hedefi de bu. Kerem Aktürkoğlu'nun hedefi de bu. O yüzden Oğuz Aydın'ı, hani ben hatta Beşiktaş'ı da katabilirim buraya. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray üçü de istiyor, ilgileniyor. Ama Avrupa'dan da talipler var. Artık kim Alanya Spor'u ikna ederse burada tabii ki Hasan Çavuşoğlu ellerini ovuşturuyordur muhtemelen. Hani bu işleri çok iyi yapan, bu tarz oyuncuları yetiştirip satan bir kulüp. O anlamda hani Galatasaray'da şu mevcut kadroda zaten Oğuz Aydın da gelmek istemez. Ya da Fenerbahçe'deki mevcut kadroda Oğuz Aydın da gelmek istemez. Ama Avrupa Şampiyonası sonrasında ciddi anlamda ayrılıkların olabileceğini de düşünüyorum ben Galatasaray'da. Çünkü şöyle, Barış Alper Yılmaz'ın potansiyelini hepimiz gördük, ligde neler yaptığını. Aynı performansı Avrupa Şampiyonası'nda devam ettirirse muhtemelen Avrupa'dan birçok teklif gelecek. Hani Galatasaray'ın istediği rakamlar da olursa Galatasaray bu transfere hayır demeyecek. Aynı şey Kerem Aktürkoğlu için de geçerli, Yunus Akgün için de geçerli. Böyle bir durum söz konusu.
Sevgili Yakup, Acun Ilıcalı konusuyla alakalı sen bir tweet attın, görüşünü belirttin. O konuyu, o başlığı açmak istiyorum müsaadenle. Şimdi tabii ki. Genel bir şekilde başlayacağım ama Acun Ilıcalı sadece gelecek sezon söz veriyorum adil bir lig olacak dedi. Yani 10 kişiyle Fenerbahçe'nin kazandığı derbide bile bir hakem katliamı olduğunu ifade ederek bunu söyledi. Adam tamam, sadece doğru. Adil bir lig dedi diye Galatasaraylı bazı hesaplar adama saldırıya geçti. Yani ne istiyorsunuz? Ali Şansalanlar, Arda Kardeşler devam etsin, ne istiyorsunuz? Sen de dün Acun Ilıcalı'nın, dur ben bir tamamlayayım. Acun Ilıcalı'nın adaletli bir sezon olmadığı sözüne Fenerbahçe'nin kollandığını iddia ettiğin 3-5 tane maçı yazmışsın.
Yani ben yazmadım. Acun Ilıcalı'nın söylediklerini yazdım.
Tamam. Onunla şey, cevap veren bir tweet atmışsın. Şu maçta lehine böyle oldu, bu maçta böyle oldu diye. Pozisyon girsek başka bir tablo çıkar da neyse. Ben de diyorum ki sevgili Yakup, yani o da bir şey mi ya? Fenerbahçe 82 dakika 10 kişi oynadığı maçta Galatasaray'ı kendi sahasında hakeme rağmen yendi. Bu arada Galatasaray'ın şutu yok. O zaman bunu da konuşalım. Yani senin Acun Ilıcalı'yı dün eleştiren tweetini ben çok doğru bulmadım. Yani Acun Ilıcalı'nın bir hedef alınma sürecinin başlatıldığını görüyorum. Adam sadece adil bir lig olacak, göreceksiniz dedi diye. Adil bir lig istemiyor musunuz abi?
Ben şunu söyleyeyim. Yani sen benim hedef almamdan rahatsız olmuşsun. Aziz Yıldırım'ın hedef almasından rahatsız olmadın
tamam,
galiba.
Hayır. Ona Acun geleceğiz. Bak Murat, görüyor saniye, musun? Olayı başka bir yere taşıyor. Hayır, sen buna cevap ver, onu konuşuruz yine.
Benimki şey, denizde kum tanesi kadar eleştiri. Şöyle ha. Tamam. Fenerbahçe Galatasaray maçında Fenerbahçe'nin 10 kişiyle Galatasaray'ı yendiği maçta hakem hatası yapıldığı konusunda hemfikir miyiz?
Bence yapıldı. Sen de yapıldı diyorsan tamam, hemfikiriz.
Yok, hemfikir ama bir şey diyeceğim. Sayın Acun Ilıcalı, sen bunu görüyorsun ama Kadıköy'de oynanan maçta Ciku'nun Icardi'ye yaptığı kırmızı kart penaltı pozisyonunu görüp bile getirmiyorsun. Sen bunu yapmazsa, bak şimdi Acun Ilıcalı tamam Fenerbahçe.
Ama o sana
anda,
göre bana göre Ciku'nun pozisyonuna abi, bir tane hakem abi, yorumcusu sana, kırmızı kart demedi.
Abi sana göre bana göre değil. Bütün bir şey diyeceğim. Bütün hakem yorumcuları kırmızı kart penaltı dedi o pozisyona.
Kim?
Herkes söyledi.
Hayır, hepsi
abi
söylemedi abi. Çok hayır, üzerinde tartışma yapıldı, konuşuldu.
Şey, sen Sivas Spor maçındaki pozisyonu söylüyorsun. Yabancı varı sen istedin. Yabancı var geldi. O pozisyon.
Tamam, yabancı var da hata yapabilir. Yanındaki abi, ama yerli avar, yerli Türk. Hatta mikrofona sesi geliyor. İrfan'a dikkat et, dikkat et diye. Hakeme nasıl gaz veriyor orada? Bu ülkeye yabancı var değil, yabancı hakem gelmeli. Arda Kardeşler ikinci sarıdan kırmızıya varın karışamayacağını bildiği için iki tane saçma sarıyla kırmızı kartla cikiyi attı. Acun Ilıcalı bundan bahsetti.
Abi bundan bahsetmedi. Fenerbahçe lehine olan hatalardan bahsetti. Galatasaray lehine olan hataları geçiştirdi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu haksız bir şampiyonluk gibi göstermeye çalıştı. Ben de kendi yaptığı açıklamalarla alakalı bir tane paylaşım yaptım. Bu seni rahatsız etti. Peki bir şey
ya
diyeceğim.
Rahatsız etmekten ziyade bunu tartışıyoruz abi, Yakup. Sen öyle diyorsun, ben böyle diyorum.
Tabii ki aynen. Bence Aziz Yıldırım'ın da Sayın Acun Ilıcalı ile ilgili söylediklerini de tartışalım bence.
Tamam, gelelim hani ona. Bu... Gelelim ona. Bence mesela... Aziz Başkan'ın söyledikleri de, Ali Koç'un bazı konularda Aziz Yıldırım'la ilgili söyledikleri de işte böyle diğer tarafa malzeme veriyor. Senin gündeme getirdiğini yarın Dursun Özbek de gündeme getirecek. Dolayısıyla ben iki tarafı da kongre sürecinde itidale davet ediyorum. Bunlar, sana da katılıyorum, yanlış cümleler. İki taraflama yanlış cümleler. Yavaş yavaş istersen kongre bölümüne ve Fenerbahçe bölümüne de gelelim, ama istersen seni uğurlayalım yavaş yavaş. Sen abi, Fenerbahçe ile ilgili eklemek istediklerini istersen toparla, çünkü seni telefonda çok tuttuk. Tercih senin yani.
Ben şunu özetlemek istiyorum. Murat da orada, biz ikimiz aynı fikirdeydik. Ben hep aynı şeyi savundum. Ben Fenerbahçe'nin hep iyi bir kadrosu olduğunu ama teknik direktörün bu kadro için yeterli olmadığını söylüyordum. O yüzden bunu, hani insanın bunu görememesi için kör olması gerekiyor. Nitekim Fenerbahçe yönetimi, Sayın Ali Koç, işte Acun Ilıcalı işin içine girdi. Ne yaptı? Gitti dünyanın en iyisini getirdi. En iyilerinden bir tanesini getirdi. O yüzden tartışılmayacak bir teknik direktörü var. Bu doğrultuda da bir kadro kurduğu zaman önümüzdeki sezon Galatasaray'la birlikte şampiyonluğun en önemli favorilerinden bir tanesi olacak. Biz hep bunu eleştirmiştik. Yani orada İsmail Kartal gerçekten bu Fenerbahçe kadrosunun ağırlığını kaldıramadı. O iletişim sürecini iyi yönetemedi. Sezon başından bu yana biz bunu söylerken sen tam aksine işte haksızlıklar yapıldığını savundun. Ama neticesinde sonuçta mevcut Fenerbahçe yönetimi de bunu gördü. İsmail Kartal'la şampiyon olamayacağını düşündükleri için Mourinho gibi bir ismi getirdiler. Mourinho da Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Türk futbolu adına önemli hareket. Bugün Avrupa'da Türk futbolu daha fazla konuşulmaya başlayacak. Bunun öncülüğünü Erden Timur yapmıştı Icardi getirerek. Bu bence devam edecek. Çünkü
Icardi'yi Erden Timur getirdi diye Fenerbahçe Mourinho'yu mu getirdi abi? Ya ne kadar abi, siz Erden Timur spor olmuşsunuz siz ya.
Hayır abi, şimdi Türk futbolunun çıtası yukarıya çıktı. Beşiktaş.
Ya Murat, Allah aşkına ya. Icardi geldi diye Türk futbolunun çıtası yukarı çıktı. Fenerbahçe Mourinho'yu getirdi diyor Yakup ve sen orada telefona bakıyorsun abi.
Bir şey diyeceğim. Beşiktaş'ı
dayanamıyor musun abi, Yakup'u dinlemeye? Yakup'u uğurluyoruz bak, son 30 saniye.
Abi Yakup artık gerçekten dayanamıyorum.
Murat Özen, Beşiktaş normalde bazı teknik direktörlerle görüşüyordu ama bu Mourinho'dan sonra gerçekten top class teknik direktörlere yönelmeye başladı. Bu bilgi sende de mutlaka vardır. Hatta bugün Pochettino ismi de gündeme geldi. Yani bu ne oluyor? Ülkede futbol çıtasını daha yukarıya çıkartıyor. Ben bunun sadece Icardi ile başladığını ve bundan sonraki süreçte Fenerbahçe'nin de Edince, Kol, Tadic gibi önemli oyuncular getirdiğini, bu sezon bunu teknik anlamda da Mourinho'yu getirerek devam ettirdiğini söylüyorum. Bu akıma Beşiktaş'ın da katılmak zorunda olduğunu artık herkes görüyor zaten.
Evet. Peki. Evet. Son bir soru soracağım Yakup'a. Evet, masadaki arkadaşımı da davet edeyim. İki kere tüyo verdim ama son 30 saniye diye. Şimdi Yakup'cum, Okan Buruk'un sözleşmesinde son durum nedir ya?
Abi Okan Buruk'la bu hafta içinde 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Okan Hoca bildiğim kadarıyla böyle 40-45 milyon TL civarında bir rakam alıyordu. O rakamın da 2 milyon euro civarı, onun biraz üstünde olmasını bekliyorum. Yani Okan Buruk, Dursun Başkan ve yönetimiyle birlikte 2 yıl daha Galatasaray'ın başında olacak.
Peki. Yakup'cum çok teşekkür ederiz sana.
Abi ben
için
teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Bu hafta yine yanınızda olamadım.
Kaçtın.
Önümüzdeki, şimdi bir şey diyeceğim. Bir hafta Ahmet Konanç kaçıyor.
Oğlum ikide bir beni gönderiyorsun.
Bir hafta sen kaçıyorsun. Ben niye kaçmıyorum hiç ya? Ben hep buradayım.
Sen tamam, varsın da yoksun.
Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
Yakup'u uğurladık. Buradan devam edelim. Murat Özen, Fenerbahçe'nin kongresi öncesi karşılıklı açıklamaları nasıl değerlendiriyorsun? Sen de başlayalım çünkü ben biraz ağır konuşacağım galiba.
Ali Koç ve Aziz Yıldırım olayı mı?
Tabii karşılıklı açıklamalar, vaatler, Mourinho olayı, karşılıklı suçlamalar. Ya, dışarıdan bir göz olarak senden yorum merak ediyorum.
Abi şöyle, ben mesela Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın bu kadar birbirine düşman gibi bakmasına anlam veremiyorum. Yani beraber yola çıktılar. Daha sonra çok ciddi bir düşmanlık beslediler. Dün Acun Ilıcalı'nın yapmış olduğu Aziz Yıldırım açıklamalarını dinledim. Yani çok acayip açıklamalar yaptı. Daha sonra Aziz Yıldırım karşılık olarak sert bir açıklama yaptı. Fenerbahçe kongresi çok anormal bir yere gidiyor abi. Yani şimdi Mourinho'yu Aziz Yıldırım gündeme getirdi. Gitti Ali Koç aldı. Ali Koç bir adım öne geçti. Şimdi Mourinho'nun bu hamlesinden sonra yapılacak olan transferler ne olacak? Yani ben mesela Aziz Yıldırım'dan bir Talisca hamlesi bekliyorum.
Talisca.
Her an Talisca ile ilgili bir hamle yapabilir. Şey, Lewandowski'den bahsediliyor. Yani Fenerbahçe'nin şu anda Aziz Yıldırım'ın aday olması Ali Koç'un rahatlığını kaçırdı biraz. Yani burada rekabet arttı. Rekabet arttıkça da kaliteli isimler gelmeye başladı. Mourinho Beşiktaş'ın da gündeminde olan bir isimdi. Tabii o dönemde Sayın ikinci Başkanımız Hüseyin Yücel bir açıklama yaptı. Sponsorlar gerekse ben sponsor olacağım. 11 milyon euro gibi maaş istiyor demişti. Tabii rakamı vermemişti. Ben daha sonra yaptığım görüşmelerden bu rakamı almıştım. Oradaki süreç Beşiktaş taraftarında oldukça gerdi. Sayın Hüseyin Yücel'e karşı çok ciddi bir tepki var sosyal medyada. Çünkü Mourinho ismini gündeme getirip ezeli rakibinin bu isme imza attırması ve bu şekilde bir imza töreni düzenlemesi Beşiktaş taraftarları ister istemez strese soktu, sinirlendirdi. Bu dakikadan sonra Hüseyin Yücel'in yapmış olduğu bu açıklamadan sonra Beşiktaş yönetiminin de işi zorlaştı. Yani Mourinho ismi gündeme gelmeden önce taraftarların bir kesimi Nuri Şahin'e okeydi, Sergen Yalçın'a okeydi, Şenol Hoca'ya okeydi, işte Giovanni'ye okeydi. Ama Mourinho ismini gündeme getirip bu ismi ezeli rakibin transfer ettikten sonra Beşiktaş taraftarı da durumu farklı bir noktaya getirdi. Çıtayı üst seviyeye koydu. Bizim için zor bir dönem olacak Beşiktaş için. Onu konuşacağız zaten ilerleyen dakikalarda ama Aziz Yıldırım'ın seçime girmesi bence Fenerbahçe'nin transfer gündemine, iç meselesine kalite kattı. Yani Aziz Yıldırım gelmeseydi, seçime aday olmasaydı Mourinho ismi gündeme gelebilir miydi Ahmet abi?
Anlatacağım ben onu.
Onu senden dinleyelim.
Orada yanlış bilinen şeyler var. Kronolojik sıra ilk kim görüştü ama hangi amaçla görüştü?
Okey, yani benim görüşüm bu. Fenerbahçe için hayırlısı olsun ama şu anda bana sorarsan kim önde diye Ali Koç bir adım öne geçti.
Evet. Şimdi ben o zaman başlayayım. Bu konuda hem haber hem de bazı değerlendirmelerde bulunacağım. Bazı haberler de paylaşacağım. Şimdi nereden başlayayım? Şuradan. Şimdi ben Sayın Ali Koç'un yerinde olsam, kongre zaten cumartesi pazar. Cumartesi konuşmalar, pazar günü de saat 10 ile 16 arası oylama yapılacak. Ben Sayın Ali Koç'un yerinde olsam kongreye kadar artık konuşmam. Mario Branco ve Acun Ilıcalı yeter. Çünkü ikisi de taraftar tarafından çok kabul görüyor, onay görüyor. İkisinin birbiriyle olan uyumu da Ali Koç'un şu anda bence en büyük avantajlarından. Ben olsam Ali Başkan'ın yerinde kongreye kadar artık çok konuşmam. Mario Branco ile Acun Ilıcalı yeter, bunu görüyorum. Yine ben Sayın Aziz Yıldırım'ın yerinde olsam bu ikiliyi artık eleştirmem. Yani stratejime bunları oturtmam. Mario Branco ile Acun Ilıcalı'yı. Çünkü Mario Branco ve Acun Ilıcalı son faaliyetleri, Mourinho operasyonu, açıklamaları, açıklamalarındaki yarattıkları etki ve birbirleriyle uyumları bakımından Fenerbahçe taraftarları ve dolayısıyla kongrenin büyük bölümü tarafından dokunulmaz bir noktaya konuldular. Yani çünkü Mario Branco, bak daha ben bunu haberlerinde veriyordum, daha fazla öne çıkacak diye ve çok değerli bir adam diye. Onun operasyonu, Mario Branco'nun Mourinho'ya gönderdiği 120 sayfalık kulüp sunumu, işte tesisteki aşçıdan işte temizlikçiden takımdaki oyuncunun karakterine ve oyun anlayışına, takımın savunma yönünden hücum yönüne kadar böyle acayip detaylı bir sunum göndermiş. Buna kadar çok başarılı bir iş yaptı. İnsanlar hep şey düşündü, Acun Ilıcalı ile Mario Branco iş tanımında kafa kafaya gelecek, anlaşamazlarsa ne olacak? Tam tersi, Acun Ilıcalı ne kadar başarılı bir yönetici olduğunu gösterdi. Hiç öyle ego mogo koymadı ortaya. Mario Branco'yu bir yöneticilik örneği gösterip kollarının arasına aldı. Bunu deklare etti, onu onore etti, onun işini kolaylaştırdı. Bence şu anda Mario Branco geçen dönemden daha mutlu Acun Ilıcalı ile çalışacağı ve çalıştığı için. Bunları da Fenerbahçeliler görüyor. Yani işin özeti, Sayın Ali Koç'un yerinde olsam kongreye kadar artık konuşmam. Branco ve Acun Ilıcalı yeter. Sayın Aziz Yıldırım'ın yerinde olsam da bu ikiliyi artık stratejimde hedefe koymam. Şu anda taraftarda sempatileri çok yüksek. Mario Branco'yla Acun Ilıcalı'nın ikilisinin. Fenerbahçe Kongresi'nin yerinde olsam, mesela ben Fenerbahçe Kongresi olsam, tamam mı? İki adayı alkışlarım. Çünkü rekabet bir ilaç getirdi buraya. Aziz Yıldırım'ın rekabetinin Mourinho'yu getirdiğini düşünenlerdenim. Nedenini anlatacağım ama. Şimdi bak, eleştirdiğim yanları da var iki tarafında söylemleri. Doğru bulduğum yanları da var. 2018'deki o büyük tartışmaların, kavgaların çıktığı kongre 2024'e kadar geçen 6 yılda Fenerbahçe çok bedel ödetti. İçerideki bu parçalanmışlık Fenerbahçe'nin dışarıda bir bütün olamamasını ve bunun Galatasaray yapısının çok iyi kullanmasına sebep oldu. Fenerbahçe Kongresi'ne buradan naçizane bir tavsiyem. Uyarı demiyorum. Benim haddime değil. Naçizane bir tavsiye. Fenerbahçe Kongresi'nin yerinde olsam kongre sırasınca ve bittikten sonra da ikisini de sürekli alkışlarım. Öyle Ali Koç'u yuhlayayım, Aziz Yıldırım'ı yuhlayayım. Bunlar derin kırılmalar Fenerbahçe'de bırakır. 2018 bu kulübe büyük bedel ödetti. Onun dışında şunu da söyleyeyim. Bak, bir başkan seçilirken Fenerbahçe'de yine 2018'deki gibi yine diğeri kaybedilmesin. Tekrar ediyorum. 2018'in acısı 6 sene sürdü. Kupasız. 2024'te bu cumartesi pazar aynı yuhalamalar olursa bu kulübün rakibinin 5. yıldızını takmasına gelecek sene öyle 6 sene 3 sene falan değil 1 sene zor dayanırsınız ve bu kulüp yeniden kongreye gider. O yüzden bu kongreden el ele çıkılması lazım. Buradan ilgililere naçizane sesleniyorum. Hafta sonundaki kongre için strateji üretin. El ele çıkma stratejisi. Öfkenizi gömün, bayrakları çıkarın, yaşa Fenerbahçe deyin. Fenerbahçe çağını kongrede başlatın. Siz bölündükçe malum yapı ve şımartılmış kulübü bunu kullanıyor. Hafta sonu tek bir ıslık, tek bir yuhlama olursa hemen yanınızdakileri uyarın. Kişisel bakış açınızı unutun. Fenerbahçe'nin sarı lacivertin yüksek çıkarları doğrultusunda olaya bakın demek istiyorum. Buradan da senin soruna geleceğim. Çünkü sen de aynı şeyi bence doğru tespit etmişsin. Aziz Yıldırım'ın getirdiği rekabet Mourinho'yu getirdi.
Evet. Bak.
Evet, önce Mourinho'yla Branko konuştu. Ta Nisan ayında. Bunu ben tweet attım hatta bundan 15 gün önce. Doğru. Ama o görüşme getirmedi Mourinho'yu Fenerbahçe'ye. Aziz Yıldırım'ın ortaya koyduğu rekabet. Anlatacağım. Herkesin hakkını vermeye çalışıyorum. Eğer bu kongre mesela yine tek adaylı olsaydı, Fenerbahçelere sesleniyorum. Sizce gelişmeler teknik direktörden kadroya, transferlere, ilişki stratejisine kadar, hani bozulan, o bozuk olduğu belirtilen ilişki stratejisine kadar nasıl olurdu? Aziz Yıldırım bir rekabet kattı ortaya kardeşim. Tamam mı? Yani hakkını verelim. Ali Koç da Aziz Yıldırım'dan daha güçlü görünen bir liste kurdu. Onun da hakkını verelim. Bence kazanan Fenerbahçe oldu. Sakin olalım. Şimdi bak, ben olsam burada isim vermeyeceğim ama kimleri kastettiğim ortada olacak mutlaka, ama çok polemik olmasın diye isim vermeyeceğim. Anlayın anlayacak. Gider kongrede elini öperim. Varsa içime atacağım dertler atarım içime, söz konusu Fenerbahçe ise. Getirdiği rekabet için onore ederim ve bunu kabul edip söyleyerek daha da büyürüm. Fenerbahçe çağı bugün burada başlıyor derim. Bir kez daha parçalanmış bir Fenerbahçe göremeyecekler derim kardeşim. Bu kongreden böyle çıkarım. Bunun stratejisini kurarım. Yok ben ona böyle cevap vereceğim. Yok factoring borçları ile ilgili elimde böyle belgeler var. Yok o şucu, yok bucu. Diğer taraf öyle, diğer taraf böyle. Eğer böyle gidiyorlarsa kongreye, kim seçilirse seçilsin, şampiyonluk yolunda kendisine durup dururken engel koymuş olur. Zaten Fenerbahçe'nin şampiyonluğu başka takımlar kadar bu ülkede kolay olmuyor. Hep en zoru Fenerbahçe'ye biçiliyor kader olarak. E sen buradan bir parçalanmışlıkla çıkarsan, böyle öfkeyle, yani kongreye gidersen cumartesi pazar Fenerbahçe için hiç iyi olmaz yani. Bakıyorum yanlış bir yere doğru gidiyoruz. Sosyal medyada acayip bir kamplaşma var. Yapmayın. Bunu kongreye taşımayın kardeşim. Zaten bir tane başkan seçilecek. Benim söylemek istediğim bu. Şimdi buraya kadar bir değerlendirme alayım. Sonra Mourinho ile ilk kim görüştü? Mourinho işi nasıl oldu? Detaylara gireceğim Murat Özer.
Vallahi abi seninle aynı fikirdeyim. Yani rekabet olayı Fenerbahçe'ye çıtayı yükselttirdi Fenerbahçe'de. Ama tabii Ali Koç'un Mourinho imza törenindeki taraftarın ıslıklaması ile ilgili de ben senden yorum rica edeyim. Yani televizyondan öyle yansıdı. Sen orada mıydın? Gittin.
Değildim. Çok yanlış. Bak çok
ıslıklama
yanlış
oldu değil mi abi?
Bir ıslıklama oluyor. E ona bakarsan yarın Aziz Yıldırım konuşurken Aziz Yıldırım'ı da o zaman ıslıklarlar. Yarın Ali Koç konuşurken bir daha aynı. Ya bu çok yanlış. Mourinho'nun imza töreninde Ali Koç'un ıslıklanması çok yanlış. Yani inanılmaz yanlış bir şey. Bunu işte bak, bu tehlikeyi
yani dikkat çekiyorum. Şu ıslıklamalar şunu mu işaret ediyor? Taraftar Aziz Yıldırım'a dönmeye mi başladı?
Hayır. Bak, taraftar ve kongre üyelerinde, hem kongresi hem de taraftar, tabii kongreleri onlara ayırmayayım da, kongresi olmayan taraftarlarda da bir bölüm Aziz Yıldırımcı, bir bölüm Ali Koççu. Ben de diyorum ki kardeşim, Fenerbahçeli olun. Bak, bu ıslıklamaları kongreye taşırsanız bu kongrede yaşananların 2018'den farkı kalmaz. O zaman ben sorarım. Ya kardeşim, 6 yıldır yaşadığınız acılara rağmen hiç mi ders almadınız? Bunun, bu yaşanacak muhtemel ıslıklamayı Mourinho'nun imza töreninde Ali Koç'a karşı gördük. Eğer bu kongreye Ali Koç'a karşı ya da Aziz Yıldırım'a karşı taşınırsa eyvah. Homurdanma bile olmamalı. Aziz Yıldırım çıkar konuşur, Ali Koç çıkar konuşur. Onların da konuşmalarının birbirlerini hedef alan değil de belli bir seviyede eleştiren ve projeleri üzerine olmasını bekliyorum. Aksi takdirde oraya iki tarafı da alkışlamaya gelen bir kongre üyesi bile muhtemelen, herkes oraya belli bir başkan adayını destekleyerek geleceği için ona bir aşırı eleştiri olduğunda yine iş yuhalamaya, ıslıklamaya gidebilir. Fenerbahçe bir sınav verecek Murat Özen. 2018'den ders aldın mı, almadın mı? Buradan el ele mi çıkacağım, başka mı çıkacağım? Ben göreceğim başkan adaylarının derdi Fenerbahçe mi yoksa başka bir şey mi? Konuşmalarından anlarım kardeşim. Derdiniz Fenerbahçe ise örnek olun, bir şekilde el ele çıkın. Öbür türlü Fenerbahçe'nin işi çok zor. Bak, Erden Timur'un bu açıklamalarına Galatasaray yüksek aklı bedel ödetecek. Murat Özcan, bunu göreceksin.
Evet, bence çok.
Bak, Galatasaray yüksek aklı, ben Galatasaray camiasını az biraz tanırım. Galatasaray yüksek aklı bugün arkasında bir fay hattı bırakan bir açıklama tarzıyla toplantı yapan Erden Timur'a bedel ödetecek. Nedir bu bedel? Ben Erden Timur'u Galatasaray başkanı olarak hiçbir zaman göreceğimizi düşünmüyorum. Çünkü bu bir yatırımdı. Çünkü Galatasaray yüksek aklı ne diyecek biliyor musun Erden Timur'a? Sen olsan da bu takım şampiyon olacaktı, olmasan da. Biz oraya Okan Buruk'u koysak da olacaktı, olmasak da. Sen zaten çok fazla öne çıktığın için rahatsızlık oluştu. Buradan daha başka, daha aklı selim bir toplantıyla ayrılabilirdin. Ama arkanda Galatasaray'da bazı kişilere isim vermesen bile hedefe koyarak gittin diyecek Galatasaray yüksek aklı. Fenerbahçe'de de bunun olması lazım. Fenerbahçe yüksek aklının kongrede vücut bulup, arkadaşlar bir kendinize gelin. 2018'de ikiniz adaydınız. Ne oldu? Birbirinize söylemediğinizi bırakmadınız. Ne oldu? 6 sene boyunca Fenerbahçe'de yaşanan bu bölünmüşlük, bu parçalanmışlık en çok rakiplere yaradı. Galatasaray şampiyon oldu. Beşiktaş şampiyon oldu. Trabzon şampiyon oldu. Başakşehir şampiyon oldu. Biz olamadık. Sadece kötü takımlar kurduğumuz için ya da belli ilişkilerimiz kötü olduğu için mi olamadık? Hayır. Sizin ortaya koyduğunuz bu bölünmüşlüğün de dışarıya karşı tek yürek, tek beden olmanın önüne geçmesi nedeniyle de şampiyon olamadık demesi lazım. Fenerbahçe yüksek aklının cumartesi pazar kongrede Saracoğlu'nda bir vücut bularak. O yüzden Erden Timur'un konuşmasıyla Fenerbahçe'deki kongre sürecini yan yana koyarak okudum ben. Bak, Galatasaray'da bu işler çözülüyor. Bak, göreceksin. Erden Timur'a Galatasaray yüksek aklı bedel ödetecek bu konuşmayla arkasında bıraktığı fay hattı nedeniyle. Fenerbahçe'de de bunun olması lazım. Şimdi Mourinho konusuna geleyim mi?
Gel abi.
Bak abi. Ben bildiğim konuya, bu konuda bildiğim konulara, detaylara çok inanıyorum. Hakim olduğumu düşünüyorum. Ve bu konuda da tevazu yapmayacağım. Zaten bunun tweetini attım 15 gün önce. Mourinho'yla daha Nisan ayında ilk görüşen Branko, ama bak arkadaşlar, tweet atacaksa bu amadan sonrasını da yazsın. O görüşme böyle seni Fenerbahçe'ye düşünüyoruz gibi değil de hani genel bir görüşme oluyor. Daha sonra görüşen Saadettin Saran. Fakat Saadettin Saran denklemden çıkıyor. Diyor ki Conte ile de Mourinho ile de ben görüştüm Ali Bey'e. İsterseniz bu görüşmeleri size devrederim geldiğimiz aşamalarla birlikte. Fakat Fenerbahçe'de Mourinho'ya çok büyük bir yönelim olmuyor. Bak, kronolojik sırayla anlatıyorum. Fenerbahçe derken Ali Koç tarafı daha çok Spalletti, Gasperini, Gallardo, Conte, bunlarda yürüyorlar. Aziz Yıldırım, ben Mourinho'yu getireceğim, kendisiyle görüştüm deyince, ki görüşüyor, bir kere Avrupa'da, kendisi ifadesiyle Roma'da, bir kere de görüntülü görüşüyor. Hatta bu görüşmelerin bir tanesine Fenerbahçe'de daha önce forma giymiş dünya ünlü bir futbolcu da aracılık ediyor telefon görüşmesine. Tamam mı? Burada Aziz Yıldırım daha alıcı gözle görüşüyor. Mourinho işi çok fazla karşılık bulunca Gasperini Atalanta'da kalınca, Conte Napoli'ye gidince, Spalletti İtalya ile Avrupa Şampiyonası sonrasını beklemeniz gerekiyor deyince, Pioli'ye tek bir gelince, Gallardo olmayınca, Fenerbahçe'de seçeneklerinin bir tanesi olan Mourinho'ya daha fazla yöneliyor. Bak, kronolojik sırayla anlatıyorum, henüz yorum yapmadım. Arkasından bundan 3 gün önce, hatta o gece o haberi ilk ben verdim Murat, biliyorsun, Mourinho geliyor kardeşim dedim. O gün öğleden sonra yönetim kurulu yapıyor Fenerbahçe. 3 gün önce. Hani Mourinho'nun ertesi gün Avrupa medyasında İtalyan muhabirlerce açıklandığı günden bir gece önce. O gün öğleden sonra yönetim kurulu toplanıyor kulüpte. Acun Ilıcalı, Ali Koç, Mario Branco yöneticiler. Tamam mı? Diyorlar ki Mourinho konusuna ağırlık vereceğiz. Acun Ilıcalı diyor ki doğru olur, güzel olur. Ben de uğraşayım. Mario Branco diyor ki hemen arıyorum. Görüntülü arıyor. Bak anlatıyorum. FaceTime'dan. Mario Branco telefon edince Mourinho telefonu İngilizce ya da Portekizce. Kardeşim nasılsın diye açıyor, tamam mı? Kardeşim nasılsın diye kendi dilinde. Buradaki samimiyet Acun Ilıcalı'ya ve Ali Koç'a da büyük cesaret veriyor. Fakat o konuşmaya kadar Fenerbahçe ondan bir hafta önce Mourinho'da gizli bir harekata girişiyor, yol alıyor. Nedir o yol? Mario Branco 120 sayfalık bir kulüp sunumu hazırlıyor. Samandıra'daki personelden takıma kadar, takımın geçen sene savunma anlayışından hücum anlayışına kadar, karakteristik yapısına kadar, böyle tabiri caizse affedersin manyak bir şey hazırlıyor. Ve o görüşmede iş nihayetine varıyor. O sunumunda etkisiyle günler önce Fenerbahçe'yi çalışmaya başlayan Mario Branco evet diyor. Mourinho. Mourinho o gece akşama doğru, öğleden sonra toplantı, akşama doğru geliyor. Akşam pasaportunun fotoğraflarını yolluyor sevgili Murat Özen. Çünkü Fenerbahçe ile anlaşıyor Londra'daki finalden önce, galiba cuma gecesiydi. Londra'daki finalden önce anlaşıyor. Pasaport fotoğrafları geliyor gerekli prosedürel bir hazırlık için. Ve arkasından sözleşmesi hazırlanıyor. Ben o gece Mourinho geliyor, Branco görüştü, yönetim onayladı, şu bu, bunların hepsini söyledim. Sözleşmesinin hazırlanıp gönderildiğini bile biliyordum, onu söylemedim. Süreç son anda bir sekteye uğramasın, bir sıkıntı olmasın diye. Halbuki sözleşme de gidiyor ve imzalıyor. Yarım saat sonra Mourinho imzayı faksla yolluyor. Çünkü pasaportunu yollamış adam, anlaşmışlar. Londra'ya gidiliyor. Ben Londra'ya gitmeden önce şöyle bir tweet attım. Londra'da Ali Koç, Acun Ilıcalı, Mario Branco Mourinho ile maçı birlikte izleyecek diye. Sosyal medyada çok bilenler var biliyorsun. Adam TNT Spor'da yorum yapacak. Nerede yan yana olacaklar diye. Bak fotoğraflar geldi. Devre arasında yorumu yaptıktan, tribüne çıktıktan sonra locada yan yana oturdular. Birlikte izlediler. Orada aslında sözleşme imzalanmıştı. Yorumcular aşağıda sorduğunda saha kenarında Dortmund Real Madrid maçı öncesi, ya gitmek istiyorum ama henüz resmen bitmedi demesinin sebebi Ali Koç'un ya bu maçtan sonra açıklayalım, biz açıklayalım deme sebebiydi. Halbuki iş orada bitmişti. Fenerbahçe'deki Mourinho süreci bu. Burada evet ilk görüşen Mario Branco ama çok alıcı gözle görüşmüyor, genel görüşüyor çünkü o sırada başka alternatifler var. Sonra görüşen Saadettin Saran, sonra görüşen Aziz Yıldırım ama ilk kez Aziz Yıldırım adaylığı devam eden isimler arasında. Bak Saadettin Saran da alıcı gözle görüştü ama o adaylıktan çekildi. Adaylığı devam eden isimler arasında ilk kez Aziz Yıldırım net olarak biz seni istiyoruz diye konuşuyor. Arkasından da diğer teknik direktörlerde gelişen olaylar ve Mourinho'ya yönelen süreçle birlikte Mario Branco, Ali Koç tarafı işi bitiriyor. Şimdi bak bu anlattıklarımda eksik vardır, fazlalık yoktur. Bu konuya çok hakimim. Ne kadar hakim olduğumu beni düzenli takip edenler Mourinho'nun açıklanmasından bir gece önce attığım tweetler ve kanalımda yaptığım yayınlarla bilirler. Buradaki yorumum ise şudur. Mourinho çok doğru bir hamledir. Aziz Yıldırım'ın getirdiği rekabet Ali Koç'un Mourinho'yu tercih etmesinde etkili olmuştur. Ama Mourinho'nun Aziz Yıldırım'a bir cevap verir şekilde konuşmasına sebep olmak Mourinho'nun o ertesi gün yaptığı basın toplantısında, o da bence stratejik bir hatadır. Mourinho'yu bu işlerden artık uzak tutup tamamen Samandıra'ya angaje etmek ve kafasını rahatlatmak lazım. Yok Aziz Yıldırım seçilirse böyle olur, yok ben Aziz Yıldırım'la görüşmedim, ondan izin almadım. Mourinho ben Aziz Yıldırım'dan izin almadım Ali Koç'un teklifini kabul etmek için dedi. Ya Aziz Yıldırım benden izin aldı demedi ki tam olarak. Ben onunla daha önce görüştüğüm için bana sordular. Ben de tabii ki ben de seçimi kazanırsam seninle çalışırım dedim. Burada karşılıklı bir seçimi kazanma uğruna üslubun sertleşmesi söz konusu. Süreci böyle haber tarafıyla da yorum tarafıyla da böyle anlatabilirim. Ha, Beşiktaş'la bağlayayım, sana geçelim. Beşiktaş'ta başta Hüseyin Yücel'in Mourinho'dan bahsetmesi çok büyük bir stratejik hataydı. O zaman Mourinho ile ilgili ciddi bir şey olmamasına rağmen Mourinho ile anlaştık diyecek dereceye kadar yapılan açıklamalar Beşiktaş'ta beklentiyi yükseltti. O gün Hüseyin Yücel dedi ki, Sayın Hüseyin Yücel, Mourinho olmasa bile o ayarda bir Türk teknik direktör var. Murat Özen, sana soruyorum. Mourinho'nun ayarında aynı kupaları kazanmış hangi Türk teknik direktör vardı Beşiktaş onu getirecek?
Abi, Sayın Yücel'in o zamanki Türk dediği antrenör Sergen Yalçın.
Aynı ayarda mı?
Evet. Ya yani ayarını bilmem ama Hüseyin Yücel'in yerli antrenör olarak istediği tek isim Sergen Yalçın. Nuri Şahin'e çok sıcak bakmıyor. Ama tabii Mourinho isminin gündeme gelmesi Beşiktaş'ta ciddi bir sorun çıkardı. Camia olarak, taraftar olarak, işte yönetimin içinde de problem oldu. Çünkü çıta bayağı yükseldi ve sen şimdi Mourinho'yu gündeme getirmişken buraya onun kalitesinin altında bir ismi getirmen sana taraftar bazında sıkıntı yaratacak, eleştiri alacaksın. Beşiktaş'ta isimler var. Giovanni ile ilgileniyor Beşiktaş, Hollandalı teknik adam. Onun yanı sıra Nuri ile ilgileniyor. Zaten Nuri artık herkes biliyor. Ama benim duyduğum Giovanni ile 2+1 yıllık prensip anlaşmasına varıldı. Hoca Beşiktaş yönetiminden haber bekliyor. Geçtiğimiz devre arasında Giovanni çok gelmek istedi Beşiktaş'a. Beşiktaş çok istedi. Yanındaki yardımcı teknik adamlardan dolayı olmadı iş. Soskayer ismi gündemde. Soskayer'de Ocak ayında yaklaşık 5 milyon euro yakın bir maaş istiyordu. Giovanni'nin maaşı Soskayer'e oranla daha az. O zaman Ocak ayında 1.4 milyon euro gibi bir maaşı vardı tecrübe teknik adamın. Muhtemelen şu andaki anlaşmada 1.5-1.2 arasında olur. Öyle düşünüyorum. Yani indirim de olmuş olabilir. Belki Beşiktaş biraz daha yükseltmiş olabilir ama bildiğim şey Bilic'le Başkan Sarat görüştü. Soskayer'le görüşülüyor. Giovanni ile görüşülüyor. Nuri ile görüşülüyor. Yani birçok isim var. Yönetimin işi zor. Özellikle bu Mourinho olayından sonra zor. Pochettino biliyorsun Chelsea'den ayrıldı. Onun isminin gündemde olduğu söyleniyor ama onun maaşını nasıl karşılayabiliriz? Çok ciddi.
Çok yaşa.
Hep beraber. Çok ciddi bir maaş var. Onda da. Yani bana göre Beşiktaş hafta sonuna kadar ya Giovanni'yi açıklar ya da Xavi ismi gündemde, onu da söyleyelim, ben dün bunu duyurmuştum Orta Çizgi YouTube kanalında. Xavi ismi gündemde, Xavi'yi getirmek istiyorlar, görüşmeler sürüyor. Eğer bu iki isim olmazsa Beşiktaş hafta sonuna kadar Giovanni Van Bronckhorst'u muhtemelen açıklar diye düşünüyorum.
Sevgili Murat Özen, Onaşu ile alakalı geçen yayında sevgili Yakup Çınar bir haber verdi. Trabzon'da kalmak istemiyor. Southampton'ın aynı şirketin takımı Göztepe'yle gitmek istemiyor. İstanbul'da olmak istiyor dedi. İstanbul takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Hani üç büyükler olarak baktığımız zaman. Gerçi Süper Lig'de bu sezon Eyüpspor'da olacak ama. Şimdi Beşiktaş'ın da adı geçti Onaşu ile. Onaşu'nun Beşiktaş'ta adı geçti. Var mı böyle bir şey?
Var. Beşiktaş Onaşu ile ilgileniyor. Dün Ertan Süzgün de benim
Ertan Süzgün haberiydi. Evet, tebrik ederim.
Orta Çizgi YouTube kanalında biliyorsunuz biz Ertan'la beraber
evet,
program yapıyoruz.
Evet,
ve
evet.
Çok ciddi ilgi var. Yani yaklaşık 80-90 bine de varmış videomuz.
Maşallah.
Ertan'ın özel haberiydi bu. 15 milyon euro gibi para istiyor Southampton. Ama bana dün yayın esnasında şöyle bilgi geldi. Murat dedi, Göztepe'ye de Muleka ve Montero takısıyla beraber Onaşu hamlesini yapabilir dedi. Biliyorsun Göztepe ile Southampton'ın sahipleri aynı firmalar, aynı kişi. Belki bir ilgi olabilir ama 15 milyon euro yakın bir para istiyor. Onaşu 15 milyon euro eder mi? Bence etmez. 30 yaşında. Evet, iyi bir futbolcu, iyi bir golcü ama 15 milyon euro çok ciddi bir rakam. Ama bu rakam 6'lara 8'lere kadar düşerse Onaşu gibi bir santrafora bu paralar verilebilir. Belki takas için bir Montero takası olur veya ne bileyim bir Muleka takası olabilir. Ama 16 Beşiktaş'ın gündeminde var. Bunu net bir şekilde biliyoruz.
Vallahi 15 milyon çok az. Tamam, o konuşulur ama.
Çok abi ya.
Tamam ama ona şu. Eğer bu ligde şampiyon olmak istiyorsan. Ona şu. Ben çok beğeniyorum ona şu. Kafa gollerini, oyuna katılımını, rakip stoperleri sırtına almasını. Yani bugün ben mesela Fenerbahçe için bile Ceko'nun yerine düşünebilir diyorum. Çok tepki de alıyorum. Abi ona şu nedir diye. Yani ben ona şuyu beğeniyorum abi. Ya bu ligde çok iş yapar.
Çok yapar.
Bir de doğru beslenirse arkadan, sağdan, soldan çok iş yapacağını düşünüyorum. Tabii sadece ona şuyu değil, Beşiktaş'ın mesela Salih Uçan'ın durumu ne oldu? Galatasaray'da da gündeme yok.
Salih Uçan Beşiktaş'la anlaştı. 2+1 İmzaladı yıllık mı? Sözleşme prensipte okeylendi. Beşiktaş yöneticileri de muhabirleri de bu konuyu geçip büyük bir ihtimal kulüp bu hafta içi resmi sözleşmeyi duyurur. Salih'le de görüştüm ben, herhangi bir problem yok. İki tarafa için hayırlı olsun. Cenk Tosun'la bir görüşme gerçekleşmemiş. Cenk Tosun'a yakın isimlerle görüştüm. Şu ana kadar herhangi bir yöneticiden Cenk Tosun'a hadi görüşelim diyaloğu gelmemiş. Belki milli takımdan sonra o konuda bir hareketlenme yaşanabilir. Gaston Fernandez'e Arap Yarımadası'ndan teklif olduğu söyleniyor. Motoaku'ya Fransa'dan teklif olduğu söyleniyor. Gezal zaten ayrıldı. Ya Beşiktaş'ın şu andaki en büyük problemi teknik direktörden daha çok gidecek olan yabancı oyuncular. Zaten yabancı listesi çok kalabalık. Yaklaşık bir 19'a yakın bir yabancı oyuncu kadrosu var Beşiktaş'ın. Süreci göreceğiz. Neler getirecek bu süreç? Ama teknik direktörü Beşiktaş'ın artık bu hafta içi resmi olarak duyurması gerekiyor. Çünkü Santos gideli 2 ay oldu abi. 2 aydan bu yana Serdar Topraktepe ile Beşiktaş yürüdü. Kupayı hoca ile beraber aldı. Yani Santos'tan sonra hala hoca görüşmelerinin yapılması tabi taraftarın da tepkisine sebep oluyor. Yani Fenerbahçe 99 puanlı bir teknik adamı gönderip ertesi gün Mourinho'yu indirdi buraya.
Evet.
Ya bu da konuşulması gereken bir konu aslında. Bekleyip göreceğiz ama artık Cuma'ya kadar ben Beşiktaş'ın teknik direktörünün açıklaması gerektiğini düşünüyorum. Çok geç kalmayalım. Umarım da açıklarlar ama şu andaki en önündeki isim Giovanni. Hollandalı teknik adam. Prensip konusunda anlaşmaya varıldığının bilgisi geldi bize. Başkan Sanat'la da ikili diyalogları iyi ama Beşiktaş yönetimi Xavi'yi bitirmek istiyor. Xavi olmazsa büyük bir ihtimal Giovanni'yi büyük açıklar Beşiktaş.
Biz burada yokken bir kaos çıktı mı abi? Merhaba bu arada.
Aa, bir dakika hoş geldin. Dur, senin geliyor. Hakkını evet. Vereceğim sevgili Can. Bir dakika.
Toplantı vardı, çok önemli
tamam,
toplantı
var. Şimdi yayına giriyoruz arkadaşlar.
Ya yapma abi.
Bir dakika dur. Bir dakika. Yayına giriyoruz Murat. Sen yoktun orada. Ben evet. İşte Mourinho'dan falan açıldı konu. Tabii kanalda her yerde Mourinho konuşuluyor. Geçen gün Mourinho özel yayını yaptınız değil mi?
Evet, yani bu uzun bir zamandır Mourinho konuşuluyor zaten.
Cihan dedi ki ya abi dedi Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyonluğu yine zor dedi. Galatasaraylı Cihan. Onu bir not edin tamam mı?
Ben şu yüzden söyledim. Öğrenilmiş çaresizlikten söyledim
tamam,
onu.
Ben aynı
yani yoksa takım
dur,
kötü diye ol. Söylemedim onu.
Dur bebeğim sakin ol.
Yok sakinim.
Cihan'ı seviyorum tabii ama bir dakika
de,
o başka
bin,
bu başka.
Bin mukabele.
Eyvallah. Dedim ki abi niye zor? Mourinho gelse bile şampiyon olamaz diyordunuz doğru ama geldi. Dünya yani dünya cünlü oyuncularla harika bir kadro kurulacak. Yönetim de baktığın zaman çok güçlü. Fenerbahçe niye sana göre siz Galatasaraylılara göre yine de şampiyon olamıyor dedim. Şimdi orada bir sessiz kaldı. Bak adım adım bir dakika lafa girme. Dedim ki
evet.
Çünkü futbol saha içinde oynanmıyor. Saha içini Fenerbahçe oynayamıyor diye mi? Bunları yapmasına rağmen şampiyon olamayacak diye mi düşünüyorsun dedim. Bir afalladı. Yok o değil ya dedi. Kara büyü var Fenerbahçe'de deyip böyle bir lafı başka bir yere getirdi. Ya kardeşim Mourinho'ya getiriyorsun. Mourinho diyor, Acun Ilıcalı diyor, Mario diyor, Ali Koç diyor. Harika bir kadro kuracağım diyorsun. Harika bir kadro kuruyorsun. Kabul edelim. Sen diyorsun ki yine de Fenerbahçe şampiyon olamayacak.
Abi ya yeni yönetimler zordur.
Şampiyon olması için ne yapması lazım abi?
Şimdi Ahmet Konancı buradan kaldır. Daha popüler. Sen çok popülersin. Daha popüler bir Fenerbahçeli getir. Belki senin kadar yine dinlenmeyecek. Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu var. Takım beraber çalışıyor.
Ya nereye oturuyor? Hakikaten oturuyor Galatasaray'ın kadrosu. Başka bir şey yapmıyor.
Nasıl oturuyor? Babacığım, 102 puan toplamış. Böyle mi oturuyor?
Fenerbahçe'yi 10 kişi 82 dakika oynamış takımı yenemiyorsun. Fenerbahçe'nin bir de golü iptal ediliyor. Torreira tamam. Arda kardeşler ikilisi yüzünden. Hı-hı. O maç normalde bence 2-0.
Sezar'ın hakkı. Sezar oynadı Fenerbahçe.
Bravo. O golün iptaline ne diyorsun peki?
Ya şimdi bu kocaman bir sezonu, bu maratonu bir maçta ya, değerlendiremezsin.
Golü diyorum.
Ya golü evet tartışılır o. Goldür değildir.
İki takım er meydanına çıktı. İlk maçta Fenerbahçe'nin şutu yok diyordun.
Çıkamadıkları zaman da oldu.
Senin 10 kişilik takıma da şutun yok bu maçta.
Çıkamadıkları zaman da
oldu. Ne oldu? O tez elinizden gitti. O maçta Yine Fenerbahçe bir maç önce Fred ya, kırmızı kart Galatasaray'a karşı oynatılmadı. Gördün mü Fred'i Fenerbahçe tam kadro oynayınca neler yaptı? Tabii ki Fenerbahçe'nin hakkı bu şampiyonluk. Sen diyorsun ki
ya hakkı, Fenerbahçe hakkı diye bir şey mi abi, bir şey diyeceğim. Bak hakkı olamaz. Diye bir şey yok ama bak.
Niye şampiyon olamaz kardeşim ya? Hayır, bu Fenerbahçe'nin şampiyon olması için saha dışında ne yapması lazım? Ama öğretin
burada,
bize
burada
bari.
Burada taraftarlık yapıyorsun. Hakkı diye bir şey yok. Sen şimdi 2011 şampiyon hayır. Trabzon deyince Trabzonlar ateş püskürmüyor musun?
Bu ligi ben Galatasaray'a
şimdi aynı şey yapıyorsun ama.
Ben Galatasaray'a ilgili hayır, bir şey söylemiyorum.
Hakkı dedin ama.
Bu sezon şampiyonluk Fenerbahçe'nin anasının ak sütü gibi hakkıydı kardeşim.
Ama ben abi, orada, hakkı olan alır hakkını.
Bak Arda kardeşlerin ibreti alem için düdüğünün kesinlikle elinden alınması lazım. Arda kardeşleri ben
eğer, kimse beğenmiyor ki Arda kardeşleri.
Fred'in,
Erce kardeşler,
bak,
Arda kardeşler.
Golünü iptal etmese yine Torreira kendini yere attığında yine derdim ki hata yaptı Cicu'nun kartında. Hata yapmadığını, kasıtlı davrandığını nereden anladın biliyor musun? Aynı pozisyonda, aynı yerde yine Torreira kendini yere atınca Fred'in dünya tarihine geçecek orta sahadan attığı golü
abi,
iptal edince
abi sen
anladım.
Maçı izlememiş. Hakem düdük çalıyor orada, düdük.
Çünkü
düdük çaldıktan sonra vuruyor Fred.
Niye dinliyor? Niye de çaldı? Faul yok ki orada.
Ama düdüğü çalmış. Kurallara kardeşim, göre düdük çaldıktan sonra vurmaması lazım.
Faul yok. Cicu'da da faul yok, golde de faul yok. Orada anladım ben. Kasıtlı davranıyor. Çünkü ön yargılı. Ön yargılı. Ben de diyorum ki kardeşim bu maç bütün sezonun özetiydi. 82 dakika 10 kişiyle Galatasaray o sahaya sahada yenen bir Fenerbahçe bu ligin gerçek şampiyonudur diyorum. Bana ne derseniz deyin ben sözümü söylüyorum ve veda ediyorum.
Seni Florya'yı bekliyorum. Biraz müze gezelim. Müze gezelim seninle biraz. 2024 kupasını göstereyim sana.
O müzede herkesin fotoğrafı hala asılı mı?
Yok.
Tamam ya, o zaman. Ya. O zaman siz gezin. Bizim gezeceğimiz başka müzeler
ama
var.
Ama Ali Koç ezberlemiş fotoğrafların yerlerini.
Sevgiler, saygılar.
Saygılar. Görüşmek üzere. Murat abi veda
herkese
ediyor musun?
Herkese teşekkür ediyoruz. Sağ
hoşça
olun.
Kalın.
Hoşça kalın. Hoşça kalın.
Murat Özen, Ahmet Konanç ve Yakup Çınar'la üçü bir arada sona erdi.